Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara merhaba. Türkiye'deyseniz tabii. Ben bir süre daha üşüyeceğim. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değiş ve yenilen. Merak etme, yalnız olmayacaksın. Bu değişim yolculuğunda Hayvel uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Ekşi Sözlüğe benim için işine gelince faşist, işine gelince özgürlükçüdür yazmışlar da. İnsanların birbirlerine ne olduğunu umursamayacak kadar özgürlük savaşçısı olması son bir sene hakikaten böyle bir hayata bakış açımı değiştirdi ki mesela evlilik diye bir müessesenin falan olmaması gerektiğini düşünen bir insanım. Bir sürü konuda gayet insanların istediği gibi yaşamasını düşünüyorum. Ama böyle bu benim kendi hayat felsefemi bile sorgulattı yani ne pahasına ve başka bir insanın ölümüne neden olabileceğini bilmenin vicdanı gücünü bu kadar rahat taşıyabilen bu kadar çok sayıda insanın olması beni hakikaten üzdü.
Selam fularsızlar. Yeni yılın bu ilk bölümü belki de bu senenin en uzun bölümü olacak. Çünkü epeydir konuşmak istediğim Dr. Işıl Arıcan'la uzun bir muhabbetimiz oldu. Ek olarak benim de uzun eklentilerim oldu. Biz Işıl'la bu kaydı aylar önce yapmıştık. Özgür İrade serisini bölmeyeyim diye geciktirmiştim ben. Araya başka şeyler de girdi. O zamanlar tabii daha ortada omikron yoktu. Buralar hep dutluktu. Tam da böyle hızlı gelişmeleri öngörerek baştan demiştik ki tıbbi detaylara hiç girmeyelim. En son aşılardı, en son varyantlardı, istatistiklerdi. Bunlar bizi aşar. Işıl bir doktor ama virolog veya epidemiolog değil. Elbette benim bu konuların hepsi üzerine ayrı ayrı uzmanlıklarım, doktoralarım var da birkaç aya eskiyecek içerikleri tercih etmiyorum. O yüzden girmeyelim dedik. İkincisi, Işıl'ın epey mesai harcadığı uğraşlardan biri dezenformasyonla mücadele. Buna rağmen abuk subuk komplolarla da hiç vakit kaybetmeyelim dedik. Yani 5G, çip mi bunların dalgasını geçtik bitti. Hatta bir adım öteye gideceğiz. Covid aşısı şüphecilerini de ikna etmeye uğraşmayalım hiç dedik. En basitinden buna gerek de yok. Ben birkaç ay önce bir anket yapmıştım. Yaklaşık 6000 kişi oy kullanmıştı. %80'i aşılara yeterince güveniyorum. Riskleri virüsün riskinden düşük bence demiş. %12'si de bana kalsa biraz daha beklerdim ama baskıdan veya zorunluluktan aşı oldum demişti. Yani halen kararsız olan veya Covid aşısı olmaya tamamen karşı olanların toplamı %7. Podcast'in dinleyici kitlesi de bu anket kitlesine benzer diye varsayıyorum. Bırakalım o %7 de ikna olmayı versin ya. Saddam Hüseyin'in seçim sonuçları gibi bir dağılım olmasına gerek yok illa. Gerçi şimdi fark ettim, genç arkadaşlar belki bu göndermeyi anlamazlar. 18 yıl olmuş. Saddam zamanında görev süresini 7 sene uzatmak için bir referandum yapıyor. Katılım oranı %100 ve oy kullanan 11.445.638 Iraklı'dan 11.445.638'i de evet oyu vermiş. Hey gidi günler. Buna ek bir sebep de söyleyeyim. Ben de aşı konusunda çok araştırmacı davranmamıştım. Hatta geçen Nisan'da bahtıma Sputnik düşmüştü ve tam da o aralar Güney Amerika'da bir yerlere gönderdikleri örneklerin kabul edilmediğini okumuştum. Fakat işte sıramı kaybedince bir daha uğraşmam gerekecekti. Hani sadece Ruslar bu aşıyı övselerdi güvenmezdim ama Lancet gibi yerlerde pozitif sonuçlar görünce aman yapayım da kurtulayım tarafı ağır bastı işin. Belki de en azından o haberlerin perde arkasını iyice öğrenene kadar beklemek daha mantıklıydı. Belki doğrusu oydu. Bu arada bu uzun vade risklerden konuştuk. Yani aşı hiç konuşmadık da değil. Ama ana motivasyonumuz ikna değil. Onu demek istiyorum. Çünkü aslına bakarsanız bence aşı olan çoğunluk da benzer süreçlerden geçiyor. Yani hayat bizi bir yöne doğru ittiriyor. Aman yapayım da kurtulayım, aman işte uğraşamam tekrar diyoruz. Yoksa öyle akılcılığın şahı, safsataların ustası gibi davranmıyoruz. O yüzden rahat olalım biraz. Peki tıbbi detaylara, aşının faydalarına, saçma sapan komplolara bunların hiçbirine fazla değinmediysek biz o zaman ne hakkında konuştuk? Valla biraz ABD konuştuk. Oradaki sağlık sistemini, aşı ve tazminat işlerini mesela konuştuk. Biraz toplum sağlığı, birey hakları, devlet otoritesi ilişkilerini konuştuk. Biraz da veri yorumlama işini. Şimdi Işıl bu tür bir muhabbet için ilginç bir konuk. Zira tıp eğitiminin yanı sıra sağlık yöneticiliği formasyonu var. Bilişim yöneticisi ve yıllardır eşiyle kurduğu yalan savar üzerinden bilim okuryazarlığı çalışmaları yürütüyor. Biraz kendisini tanıyarak başlayalım. Sonra bu konulara geçeceğiz. Ben de bazı yerlerde aralara girip sonradan kaydettiğim monologları ekleyeceğim. Haydi kolay gelsin.
Ya ben aslında tıp doktoruyum teknik olarak. Türkiye'de tıp doktorluğu yaptım. Ondan sonra bir süre iş yeri hekimliği yaptım. Hatta sonra bir süre özel sağlık sigorta sektöründe tıbbi dedektiflik yaptım. Yani bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü Big Pharma muhabbetleri çok geçiyor bu komplo teorilerinde falan. Böyle siz Big Pharma'nın adamısınız diye suçlamalar geliyor ya. Yani Big Pharma'yı kovalayıp yakalayan insanlardan biriyim.
Bir dakika, neyse. Neyse demeyelim. Bu çok süper bir şey. Bunu nasıl yapıyordun? Yani undercover hasta gibi gidiyor muydun doktorları soruşturmak için?
Ben gitmiyordum. Sağlık sigortası sektöründe tıbbi danışmanı idim de ve hasar departmanında özellikle yapılan işlemlerin lüzumlu veya lüzumsuz olduğu veya yanlış başka bir işlem yapılıp yerine başka şey mi fatura edildiğinin denetimini yapıyordum. Şüpheli durumlarda tıbbi dedektif ya da hasta kisvesinde araştırmacı gönderip bir sürü insanı yakaladım. Öyle bir hikayelerim var ki yani gerçekten Big Pharma ile benim kadar mücadele etmiş insan doktor azdır. Ama işte konular değişince hemen o suçlamaya maruz kalıyorsun ilginç bir şekilde. Yani Big Pharma'yı ben iyi bilirim.
En iyi biz biliriz.
En iyi biz biliriz. Neyse sonra o sigorta sektöründe çalışırken zaman içinde şunu ben fark ettim. Zaten bir sağlık sistemlerinin yönetimi kötü. Genelde dünyanın her tarafında kötü yani. Türkiye'de de kötü, Amerika'da da zaten berbat. Sağlık hizmetini doğru yapmak sadece iyi doktor olmaktan geçmiyor. Sistem süreçlerini de iyi yönetebilmekten ve düzgün süreçler kurulmasından geçiyor. Sonra birazcık sağlık bilgi işlemine kaydım. Yani şunu fark ettim ki sağlıkta inanılmaz bir veri oluşturuluyor. Bu verilerin doğru işlenmesi ve yorumlanması sağlık hizmetini düzeltecek önemli bir araç. Hatta o zamanlar Türkiye'de özel sağlık sigortası olanlar belki hatırlar, eczaneye gidince telefon edip onay alınması gerekiyordu. Biz onu otomatize ettirdik. İşte bütün ilaçları barkoda çevirdik. Otomatik onay verilip verilmeyeceğini kategorize ettik vesaire. Sonra 2008 yılında biz Amerika'ya yerleştik. Benim önümde de iki tane yol ayrımı vardı. Ya burada hekimlik lisansı alıp hekimlik yapmaya devam edecektim. Ya sağlık yönetimi ve IT'ye devam edecektim. Sağlık IT'ye. Silikon Vadisi'nde olunca ikinci taraf daha cazip geldi bana. Burada tekrar sağlık yöneticiliği yüksek lisansı yaptım. Pek çok sağlık hizmeti veren şirketlere, hastanelere danışmanlık yaptım bir süre. Sonra Stanford'da proje yaptım. Proje yapınca onlar beni beğendiler. Bir proje daha yaptırdılar. Sonra dediler ki ya sen gel bizde çalış. Şimdi orada Stanford Üniversitesi'ne bağlı çocuk hastanesinde direktör olarak çalışıyorum şimdi. Bizim görevimiz birazcık IT ile özellikle doktorlar ve klinisyenler arasındaki köprüyü kurmak. Mesela geçen benim 1,5 sene test ve aşı merkezleri kurmakla geçti. 5 tane açık havada drive-thru şeklinde aşı ve test merkezi kurduk biz. Öyle olunca tabii benim bütün haftamın yarısı COVID toplantılarında geçiyor. İşte o toplantılarda Stanford'ın epidemiyoloğu var, CDC'ye danışmanlık yapan pediatri uzmanları var. Oturup şeyi konuşuyoruz. İşte aman bu aşının saklama süresi ne kadar zamanda yapmak lazım. Aman açık havada olursa oraya kaç tane jeneratör koymak lazım falan gibi konular birbirini bütünleşik halde tamamlıyor tabii. Mesela bu COVID'de gene çok ilginç olan konulardan bir tanesi health equity dediğimiz sağlık eşitliği ya da sağlık hizmet eşitliği. Onunla da ilgili çok çalıştık biz geçtiğimiz sene. Stanford Çocuk Hastanesi'nin mobil bir tane kliniği var, karavan. Ve özellikle evsiz ve sigortasız gençlere yönelik bu tip böyle bölgelere götürüp oradaki gençleri ücretsiz, sınır dışı edilirim korkusu olmadan nasıl aşılatabiliriz falan. O tip işlerle de uğraştık. Bayağı renkli bir iş yani benim yaptığım. Ben çok seviyorum.
Bütün bunları yapıyorsun ama boş zamanlarında da Big Pharma'nın adamısın yani.
Ne zaman? 2009 yılında biz Yalan Savarı kurduk. Eşimle birlikte kurduk. Özellikle Türkiye'de kritik düşünce, eleştirel düşünce açısından bir eksik olduğunu düşündüğümüz için. İşte yazılar yazmaya başladık. Zamanla ekip genişledi. 12 kişiye ulaştık bir dönem hatta. Şimdi 10 kişi gibiyiz. Yazılar yazdık, podcast yaptık, tıpta eleştirel düşünme konulu eğitimler vermeye çalışıyoruz. İşte herhalde ben de bu kombinasyon nedeniyle buradayım diye düşünüyorum. Biraz uzun bir cevap oldu ama kusura bakma.
Ama çok güzel oldu. Bütün bunların oturduğu bir bağlam var. O da senin hem tıpla hem de verilerle, veri işlemekle iç içe olman. Bu yüzden de sana şunu sorayım o zaman. Covid'e doğru bir dönüş yapalım. Dürüst insanların en sık yaptıkları hatalar nedir sence veya sana en ilginç gelen? Hani çok böyle çılgın komplolardan bahsetmiyorum. Normal insanların yaptıkları, yapacakları hatalar nedir?
Şöyle bir problem var. Yani ben bunu çok çok fazla gözlemliyorum. İnsanlar genelde herhangi bir konuyu iyi anlıyorlarsa ve ortalamanın üstünde zeka seviyesindelerse her konuyu çok iyi anlayabileceklerini ve okuyunca hemen çözebileceklerini varsayıyorlar. Bazı durumlar için geçerli olmakla birlikte bazı konular için...
Podcast'ı bu noktada bitiriyoruz. Bana taş geldi hemen. Tamam, güzel bir yerden girdin, evet.
Şimdi alınacak arkadaşlar ama yani tek bro özgüveni diyorum. Yani bunu özellikle teknolojik alanlarda yaşayan insanlarda çok fazla görüyoruz. İşte data scientist olan herkes kendini epidemiolog zannetmeye başladı. Bilgi işlem, özellikle yazılım vesaireyle uğraşan herkes COVID'in nasıl bulaşacağı ve ne yapılması ne yapılmaması gerektiği hakkında acayip bir özgüven sahibi. Yani ben bunu şuna bağlıyorum. Bu tip sektörlerde çalışan ve bu tip işler yapan insanlar hakikaten ortalamanın çok üstünde zeki insanlar. Ama hayatı çalıştıkları alana ait bir pencereden daha çok görüyorlar. Yani her şeyi 0-1 gibi görüyorlar. Yani mesela sadece COVID sayılarına bakıp epidemiolojik yorum yapmak süper yanlış bir şey. Çünkü epidemioloji dediğin şey sadece data ve istatistik değil, aynı zamanda insanların psikolojisi, davranışları, virüsün biyolojik özellikleri, bulaşma hızı vesaire gibi bir sürü şeyin kombinasyonu. Tıp eğitimi almış biri olarak Twitter'da birey bazında şunu yapın bunu yapmayın demezken, konuyla hiç alakasız eğitim almış insanların tıbbi önerilerde bulunduğunu, ama şunu yapın tuzlu ayran için falan dediğini görüyoruz. Bu çok acı bir şey yani, çünkü bir noktada özgüven körlüğü oluyor diye düşünüyorum.
Bilim okur yazarlığı denince ne kastediliyor? Yani makale nasıl okunur mu? Makaleyi de geçtim, o makaleyi özetlemiş dergilerin, Wikipedia sayfalarının okunması mı mesela?
Basamak basamak bir sürü şey. Yani en basit temel şey de bilimsel kavramlara hakim olmak var. Arkasından neyi bilmediğini bilmek. Bizde en çok eksik olan şeylerden bir tanesi o. Bilmediğini fark ettiğin anda durup, aa bir dakika, ben bu konu hakkında yeterli bilgi sahibi değilim, gideyim birazcık öğreneyim diyebilme yeteneği. Sonra daha teknik kısımlara geldiğimiz zaman çok güzel bir noktaya değindim. Ben tıp fakültesini Türkiye'de okurken bize hiçbir kimse makale nasıl okunur diye bir şey öğretmedi. Şimdi gerçi bazı iyi tıp fakültelerinde sanırım bunların dersleri var dediğim gibi, ama benim zamanımda yoktu. Şöyle bir bakış açısı var. Eğer bir makale bir dergide yayınlandıysa tamam, doğrudur. Hemen ona güveniyoruz. Kutsal kitap modunda, işte New England Journal of Medicine'da yayınlanmış, o zaman bu doğrudur. Ya makalenin metodolojisine bak, metodolojisi ne kadar mantıklı. Tıp fakültesi öğrencilerine Zoom eğitimlerinde böyle makalelerden örnekler veriyorum. Makalenin çıkarsamasını almış gazete, işte ne bileyim diyet kola felç yapıyor diye başlık açmış. Sonra da doktor tanıdıkların bile bunu böyle paylaşıyorlar. Ama makalenin kendisine bakıyorsun, yani metodolojisi rezalet. Zaten makaleyi yazan adam en sonunda demiş ki ya biz bunu yaptık ama aslında bundan bu sonucu çıkaramayız, kendisi yazmış falan. Yani şimdi mesela insanlar makale okumayı ve irdelemeyi bilmiyorsa okudukları her şeyi doğru sanma eğilimindeler. Ki bunu Covid'de çok gördük. Özellikle ön baskı makalelerde o bir makale yayınlanıyor, işte HIV virüsündeki sekans varmış içinde. Böyle abuk sabuk çıkarsamaları eğitimli insanların bile yaptığını görüyoruz. Onun için bilim okur yazarlığı seviye seviye, hangi seviyede olduğuna bağlı her zaman öğrenilecek, gidilecek bir yer var. Ve dediğim gibi maalesef bir entelektüel alçakgönüllülük problemi var. Herkes her konuda fikir sahibi olmak zorunda ve yorum yapmak zorunda hissediyor kendini. Yani ben bu konuyu bilmiyorum, biraz bakayım demek çok zor geliyor.
Ben sana alternatif bir yorum yapayım mı? Şöyle düşünüyorum. Sen de ben de sosyal medyada olduğumuz için bunu düşünüyorum. Yeterince uzun zaman geçirirsen gıcık oluyorum, işte cevap vermem gerekiyor ve çok ilginç şeyler görüyorum. Hani çok düzgün yazılmış, gaza getiriyor beni. Ya şu konuda da şöyle yapayım. Sonuçta seni tetikleyen bir şeyler oluyor sürekli. Yani sürekli bir baskı altındasın. İyi veya kötü yönde tepki vermek için. Sosyal psikoloji kısmı da var. Yani ben orada işte şu kadar takipçim var, şöyle bir gündem var ya, şurada şöyle güzel bir gelişine lafı çakayım, alkışlar gelsin bilmem ne. Bütün bu baskılar sonucu ortama dahil oluyorsun. Ben bunu durduracağımızı sanmıyorum. Müthiş öz disiplini olan insanlar durdurabilir ama kendimde o potansiyeli göremedim şu ana kadar. Onun yerine şöyle bir alternatif çözüm aklıma geliyor. Ya bunu en azından fark et ve yazacaksan da o konuda, hani o kargaşaya dahil olmak istiyorsan bir şekilde, en azından neyi neden düşündüğünü mümkün olan en açık şekilde oraya yaz. Ki yanlış çıkarsan, çünkü o sebepler yanlış çıkarsa onun şeyi sana gelmiyor, maliyeti. Sebeplere geliyor. Ben yazmışım. Yanlış çıkarsa bunlar benim dediğim de yanlıştır.
Burada araya sonradan giriyorum. Demek istediğim şey kısaca şuydu. Bir iddian varsa buna bütün güvenilirliğini kefil etmek yerine o iddiayı açık ve net şekilde belli sebeplere, belli kaynaklara bağlarsan, geri adım atman, yanlışını kabul etmen, ha demek ki şu bilgi eksikmiş o yüzden olmuş veya şu yorumum yanlışmış diyebilmen kolay oluyor. Senin dışında bir şeylere endekslemiş oluyorsun çünkü iddianı. Bu disiplini edinmek bence daha kolay. Sosyal medya kakofonisi içinde çeneni kapalı tutmaktan veya bilmediğin konularda konuştuğunu fark etmekten.
Kısmen katılıyorum. Zaten bence fikrini herkes istediği gibi beyan edebilir. Ama fikrini sanki kabul görmüş, hemfikir olunmuş bir gerçeklik gibi ortaya sürmek problem. Ama bunun daha kolay olduğunu düşünmüyorum. Çünkü senin söylediğin şey aslında çok daha büyük bir kendine farkındalıktan geçiyor. Yani pek çok insanda maalesef o farkındalık yok yani. Pek çok insan zaten o fikri ortaya sürerken ben şu nedenlerle böyle olduğunu düşünüyorum diye düşündüğünü zannetmiyorum. süper zeki bir insanım. Ben baktım, büyük resmi gördüm. Bu da budur. Tamam diye düşünüyor. Özellikle beslenme konusuna takmış olan kişiler de genelde şöyle bir şey var. Yani beslenme ile her tür hastalığa çare bulabiliriz. Ne bileyim 50 yaşından genç kişiler iyi besleniyorlarsa aşı olmalarına gerek yoktur diye bir muhabbet ortaya atıldı. Gayet görünür bir hesap bunu atan. Konuyla bence uzmanlığı da hiç yok ama uzmanlığının çok ötesinde iddialarda bulunan bir kişi. Ve şu anda bütün yoğun bakımlarda 50 yaşın altında bir sürü insan var. Ya mesela bu yorumu yaparken dediğin gibi ya ben böyle düşünüyorum dese bir derece olacak ama o tereddüt olmadığı zaman bu iddiada, bir de eğer kişinin alanın arkasında böyle akademik görünen ünvanlar falan varsa, bu tamamen doğru zannedilip bir sürü insanın aklını çevirecek ve bunun acayip bir vebali var yani. Ve insanların bunu görmüyor olması ve sırf ego tatminleri için bu verdikleri beyanatlardan geri adım atamıyor olmalarından çok üzülüyorum. Vallahi insanlığa bakışım değişti şu son 1,5 sene içinde.
Bunlara ek olarak başka var mı?
Tabii biraz spesifik bir örnek olacak ama bu mRNA aşısı bence başınıza gelen en iyi şeydi. Hani bir sene içinde böyle bir aşının çıkmış olması ve bu kadar etkin olması hakikaten çok büyük bir mucize. Ama şöyle bir talihsiz tarafı var. Eğer kişi mRNA nedir hiç bilmiyorsa, böyle aman genetiğimizi değiştiriyorlar diye bir panik yarattı yani içinde RNA olduğu için. Ve insanların buna maalesef kafalarının karışması ve endişelenmesi gayet normal. Burada da ben şeyi çok suçlu buluyorum. Sağlık yöneticileri. Türkiye için konuşacağım. Türkiye'de ilk etapta Sinovac aşısı geldi biliyorsun. mRNA aşısı değildi. İlk gelen aşı oydu. O yüzden en iyi aşı oydu. Ama Sinovac aşısı çok etkin değil. Hele Delta'ya karşı hiç değil. Benim annem babama da ben dedim ki en iyi aşı olabildiğin aşıdır anne, git ol. O Sinovac aşısını yermek veya övmek için yapılan söylemler bu mRNA konusunu acayip derecede karıştırdılar ve insanların kafasını bulandırdılar. Yani çok çok acayip bir dezenformasyona katkısı oldu konunun politik tarafının ve politik olarak hangi aşının Türkiye'ye getirildiğinin. Denseydi ki ya Sinovac aşısını biz getirdik, süper etkin değil ama %50 koruyucu, biz riskli popülasyonumuzu bununla aşılayacağız, sonra bakacağız. Bence bu karmaşa çok daha az olacaktı. Bir de tabii eğer bu mRNA'nın ne olduğu ve nasıl çalıştığına ilişkin güzel halkı bilinçlendirme kampanyaları zamanında yapılsaydı şimdi çok daha iyi bir yerde olurduk.
Peki şu makul gelmiyor mu sana? Genetiğini değiştirme muhabbetinin ötesinde hızlandırılmış bir sürecin sonucunda oldu zaten. Bunun insanları korkutması makul değil mi?
Bence gayet makul. Biraz şeye bakmak lazım. Şu an bulunduğumuz nokta nedir? Aşılar ilk çıktığında bulunduğumuz nokta nedir? Aşılar ilk çıktığı zamanlarda insanların bilmediğimiz bir enfeksiyona karşı hızlı geliştirilmiş bir aşıdan çekinmesi kadar normal bir şey olamaz. Yani aşılar genelde çok çok güvenliler ama tarihte yeni geliştirilmiş aşıların ilk verildikleri gruplarda yan etkiler yarattığı vakalar var. Ama şöyle bir şey var. Yani burada da böyle biraz içimi dökeceğim. Sağlık çalışanları son 1,5 senedir o kadar bunaldılar ki. Yani benim etrafımda insanlar istifa ediyor şu anda sağlık sektöründen. Salgın başladı. Çöp torbaları giyerek kafalarına naylon torba geçirip insanlara bakmaya gittiler. Benim tanıdığım insanlar var, evlerine giremedikleri için, evde risk altında insan olduğu için garajda uyuyan aylarca, yemeği garajda kapısına getirilen, ondan sonra oradan hastaneye giden. Yani düşünsene, işine gidiyorsun, işinde çöp torbası giyiyorsun, kafana kova falan geçiriyorsun, şeffaf kova işini yapabilmek için. Her gün acaba ben bu hastalığı kapmış olabilir miyim diye düşünüyorsun. Eve geliyorsun, çocuğuna sarılamıyorsun, evinde duş alamıyorsun, garajda uyuyorsun, sonra tekrar işe gidiyorsun. Şimdi böyle bir süreç yaşadı sağlık çalışanları.
Bu arada araya girip bağlam kazandırmak için şunu söyleyeyim. Yani şimdi biz buradan geriye dönük bakınca belki bazıları ya çok abartmışlar, gerek yok diye düşünebilirler ama bir kere o zaman onu bilmiyorsun. Her halükarda sağlık çalışanlarının normal halktan çok daha fazla dikkat göstermesi lazım da. Çünkü çok fazla insanla kontaktalar.
Tabii. Her 100 sırasına COVID üfleniyor adamın, ya öyle düşün. Yani işte insanlar bunları çektiler. Sonra aşılarla ilgili çekinceye geleceğim. Aşılar onaylanınca ilk başta sağlık çalışanları aşılandı. Ve zaten aşılar diğer insanlara sağlık çalışanlarına yapıldıktan birkaç ay sonra açıldı. Ben de erken aşı olanlardan bir tanesiyim. Yani COVID'in zaten bütün yükünü taşıdığımız gibi zaten herkes için biz kobay olduk. Kobaylık konusu bitti artık, kapandı yani.
Aşıların herhalde yan etkilerinin büyük kısmı çok kısa dönemde oluyor olursa.
2 ay gibi.
Tamam, siz dolayısıyla o kısım için kobay oldunuz. Teşekkür ederiz. Ama bunun ötesinde özellikle bu FDA onayı geldi ya aşılar için. Pfizer için geldi. O noktadan sonra şunu diyorlar. Ya tamam onayladınız ama normalde bunun atıyorum 3 sene sürmesi lazımdı. 1,5 senede onaylamışsınız. Her şeyin bir riski var sonuçta. Hani matematiksel olarak bakıyorum ben. Tek bro kafasıyla bakıyorum. Kısa dönemde görülmeyen artı ondan sonra ilk 1,5 senelik bu daha geniş FDA çalışmasında da görülmeyen. Ama 3 sene yapsan görülecek yan etkileri bilmiyoruz.
Ayrıca yani 3 sene sonra zaten o adam gelecek diyecek ki 3 seneyi biliyoruz ama 5 seneyi bilmiyoruz. 5 sene sonra gelecek diyecek ki 5 seneyi biliyoruz ama 10 seneyi bilmiyoruz.
Hiçbir şeyin uzun vade etkisini bilmiyorsun. Bunun örneğini ben Twitter'da da vermiştim. Bluetooth kulaklığı araştırdım ben. 10 senelik 5 senelik bir araştırması yok.
Bir noktada diyorsun ki ya tamam işte bu Wi-Fi router'ıyla bir sene yaşadım ve kolum düşmedi. İkinci kriterinde biraz daha kontrollü bir çalışma yaptık. Diyelim 2 sene sürdü. Onda da fazla bir şey görmedik. Üçüncü olarak da zaten bunun prensibini de biliyoruz. İşin altında yatan bilimi de biliyoruz. Dolayısıyla 10 sene sonra bu Wi-Fi bize kanser eder mi bilmiyoruz onu ama artık o da riskini alıyoruz.
Bu argümanlar eğer karşımızda zaten kısa ve uzun dönem etkileri gayet ciddi olabilen bir hastalık yokken yapılsa bir derece mantık yapar da. Evet, aşı 3 sene sonra 5 sene sonra ne yapar bilmiyoruz. Bir şey yapma ihtimali de teknik ve biyolojik bildiğimiz süreçler itibariyle son derece düşük de. Covid ne yapar çok iyi biliyoruz. Covid geçirildikten sonra pulmoner fibroz olan bir sürü insan var. Uzun Covid sendromu diye bir şey var. Geçen başka bir tane makale vardı. %35 oranda böbrek fonksiyonlarının daha düşük olmasına neden oluyor. Geçirildikten sonra ağır geçirilmemiş olsa bile gibi şeyler var. Yani tıpta her şey böyle. Tıpta her şey risk fayda analiziyle yapılıyor. Eğer bunu yapmazsan alacağın risk nedir? Yaparsan alacağın risk nedir? Hiçbirisi hiçbir ortamda sıfır değil ki. Bu her şey için böyle yani.
Bunu anlamak çok zor ama ben de zaten konuyu buraya getirecektim. İnsanlar belli bir konuya fixlendikleri zaman, o konu üstüne çok tartışma döndüğü zaman sanki o konu vakumda var oluyormuş gibi oluyor yani. Onu ideal bir duruma göre karşılaştırmaman lazım. Karşılaştırman gereken şey onun gerçeklikteki alternatifi. Bir de örnek vereyim. Buradan da konuyu şu base rate muhabbetine ve anekdotlara getirmek istiyorum aslında. Geçen gün Joe Rogan podcastini izliyordum burada. Karşısında da bir doktor var, tıp uzmanı. Ya bu aşı miyokardite sebep olabiliyor diyor. Yani soruşturuyor, hani öyle kavga etmiyor. Bir istatistik vereyim şimdi. 1.3 milyon. Eğer gençlerde ise 1.024 milyon. Bunlar zaten çok düşük rakamlar. Ama asıl önemli olan sen bunu neye göre karşılaştıracaksın? Yani normalde de gençler arasında belli bir yüzdesi var. Bu da yetmiyor. Covid-19 geçirenlerde miyokardit olasılığı ne kadar diye bakıyorsun. Bunlardan daha fazla.
Zaten bunun makalesi çıktı. Yani ben pediatrik bir kurumda çalıştığım için miyokardit da gençlerde daha çok görülüyor. 14 yaş altı en çok görülüyor. Bizim bayağı ilgilendiğimiz bir konu bu. Aşı olan insanlarda miyokardit görülme sıklığı COVID'e bağlı miyokardit görülme sıklığından çok daha az.
Bunun o muhabbeti tamamen bitirmesi lazım.
Tabii. Ama işte bu muhabbeti bitirmiyor çünkü bu söylenmiyor. Genelde bu muhabbetlerde aşı olunca miyokardit oluyormuş. İşte 100 bin kişide bir tanesi miyokardit olmuş deniyor. İnsanların kafasında bu kalıyor. Denmiyor ki COVID olan 100 bin kişide 40 tanesi miyokardit olmuş ama. Kontrol grubuna bakmıyorsun yani aslında. Hiçbir şekilde bir anlam ifade eden veri değil bu.
Tam hevesimi alamadım. Şimdi bir kaynak daha yapayım buraya. Bu temel oran kavramıyla ilgili hatalar gerçekten inanılmaz yaygın. Yani o kadar ki önüme düşen grafiklerin veya istatistiklerin genelde tamamen anlamsız olmalarının sebebi bu. 2 senedir de böyle. Mesela en başlarda millet sürekli ülkelerin vaka sayılarını karşılaştırarak paylaşıyordu. Test sayıları hakkında hiçbir bilgi paylaşmadan. O dönemlerde de ülkelerin test oranları arasında dev farklar var. Bu halde vaka sayısı karşılaştırması yapmanın zerre değeri yok ve bu kadar basit bir problem, bu kadar yanıltıcı sonuçlara yol açmasına rağmen aylarca devam etti. Bu yine en basit versiyonu. Biraz daha yakın bir zamanda, daha spesifik bir örnek vereyim. 7 Eylül 2021'de Türk Yoğun Bakım Derneği bir araştırma yayınlıyor. Evet, varmış böyle bir dernekte. Artık medya mı bunu çarpıttı, kendileri mi paylaşımı beceremediler bilmiyorum. Çünkü kendi web sitelerinden araştırmayı bulamadım ki bu da ayrı bir problem. Neyse, ana akım medyada gösterilen versiyonu nasıldı biliyor musunuz? Yoğun bakımdaki hastaların aşı dağılımını vermişler. %51'i aşısız, 2 doz Sinovac aşı olan %40, efendim 2 doz Sinovac artı 1 doz BioNTech olan %1 böyle gidiyor. Bu tabloya bakanlar şimdi nasıl yorumlayacaklar? Tahmin edeceğiniz gibi Sinovac'ın neredeyse hiç etkisi olmadığını, BioNTech'in kat be kat etkili olduğunu, hatta aşının genel olarak pek fark etmediğini neredeyse %50-50 dağılmışlar. Böyle şeyler düşünüyorlar. Oysa bu yüzdelerin yanına halk genelindeki dağılımlarını eklemek şart. Halkın kaçta kaçı aşısız veya Sinovac'lı vesaire, bunu bilmeden ne manası var bu verilerin? Kimse de oturup düşünmemiş haber yapmadan önce şunları. Rezalet bir şey aslına bakarsan. Yani bu asgari bağlamı da sağlayamıyorsan gerçekten hiçbir tablo yayınlamamak daha iyi. En azından bildiğimizi de unutmamış olurduk. Bence bu bile yeterli olmazdı bu arada. Daha iyisi gerekiyordu. Aynı tabloda mesela halk genelindeki yüzdeleri, ona karşılık gelen vaka yüzdesi, yoğun bakım yüzdesi, ölüm yüzdesi. Bunları yan yana görmek isterdim ben. Daha da iyisi benzer bir tabloyu her yaş grubu için yapmak. Şimdi bu Işıl'ın bahsettiği tech bro tuzağına da düşmeyelim tabii ki. Ben her durumda hangi verilerin olması gerektiğini bilmiyorum, bunu bilemem. Ama artık bunlar aşırı basit senaryolar. Yani bakın buradaki rakamların ne olduğu önemli değil. Önceki örneklerinde Işıl'ın bahsettiği örneğin de ardındaki istatistikler farklı olabilirdi. Ters yöne de işaret ediyor olabilirlerdi bu arada. Beni gıcık eden şey şu. Daha en basit iddialar için bile minimumda hangi verilerin gerekeceği konusunda oturup birkaç saniye düşünmemiş insanlar. Ama saatlerce onunla buna laf yetiştirmek için sosyal medyada koşturuyorlar. Neyse şimdi buradan konuyu anekdotlara bağlamak istiyorum. Çünkü çok yakın gidiyorlar, el ele gidiyorlar bu bahsettiğim problemlerle. Oraya bir geçiş yapalım.
Sosyal medyada yine bakıyorsun etrafa. Her yorum, her tartışmanın altında işte amcam aşı oldu, iki gün sonra kalp krizi geçirdi. Ya bu insanlara aslında kızamıyorum ben. Çünkü benim de amcam kalp krizi geçirse ben de şüphelenirim. Neyse yani o insanların o duyguları duyması sorun değil. ABD için bir istatistik bulmuştum. Her 40 saniyede bir inme oluyor. Her 4 dakikada bir de birileri o inmeden ölüyor. Yani senin amcan zaten kalp krizi geçirecek. Birilerinin amcası zaten kalp krizi geçirecekti.
Zaten eleştirel düşünme onu gerektiriyor. Bunu gördüm. Yani amcan sadece Covid aşısı olmadı ki. Belki akşam yemeğinde patlıcan oturtma yedi. Belki o yaptı diye düşünmüyor ama hiç kimse. Herkes Covid aşısı. Niye? Çünkü yeni bir şey, yabancı bir şey, korkutucu bir şey. Yani insanlar bir negatif olay gördüklerinde geri dönüp kendilerine en yabancı gelen, ortalıkta en çok korku tüccarlığı yapılan ne varsa onu seçiyorlar.
Bahsettiğin mekanizmayı ben yanlış da görmüyorum yani. Bu da doğal bir tepki. Yine dikkatli olmaktan yana olmak bu aslında. Hani geriye dönük bakıyorsun, tamam bu değişiklik. Asıl sorun orada kalmakta. O bilgiyi güncellememek, takılıyorsun. Bir soru soracağım sana aslında. Bu Wires gibi veri tabanları var ya. Yani bu aşıların olası yan etkilerinin diyeyim toplandığı bir veri tabanı. Şimdi ismi lazım değil, böyle operatör doktor şerefsiz yalancıoğlu gibi bir sürü hesap var ya çok takip edilen. Bunlar sürekli böyle ayda bir Wires'te 20 bin kişi aşı yüzünden ölmüş diye paylaşım yapıyorlar. Nedir bu Wires?
Oh, süper. Bunu konuşmayı çok istiyordum. Çok teşekkür ederim sorduğun için. Çünkü yani bu Wires konusunda anormal bir bilgi kirliliği ve farklı algılamalar var ki. Vaccine Adverse Events Reporting System denen aşı yan etkileri raporlama sistemi diye çevirebileceğimiz bir şey aslında. Hikayesi de bunun çok ilginç. Bu 1986'da Amerika'da National Childhood Vaccine Injury Act diye bir yasa çıkıyor. Yani işte çocukları aşıların zararından koruma yasası gibi. Yani politik bir hamleyle yapılmış olan bir şey. Ama oraya geliş hikayesi çok ilginç. Ya aşı kaçlığı zaten yani yüzlerce yıldır var. Hani Edward Jenner zamanından beri var. Her zaman böyle aşılara bir tereddüt vesaire olmuş. 1970'lerde yeni bir difteri tetanoz boğmacı aşısı geliştiriliyor. O aşıdan sonra bir sürü dava açılıyor aşı firmalarına. Bir de Amerika'da biliyorsun, sen de burada yaşadın. Tazminat üzerine kurulmuş bir ülke. Herkes birbirini dava edip tazminat almaya çalışıyor. Tabii aşı da bunun için gayet güzel bir yöntem. O kadar çok tazminat davası açılıyor ki bir süre sonra aşı üreten firmalar artık diyorlar ki ya biz bu tazminatları ödersek aşı üretemeyiz artık. Biz o zaman vazgeçtik, boğmaca aşısı üretmiyoruz. Ne haliniz varsa görün diyorlar. Ve hakikaten boğmaca aşısı üretimini durduruyorlar. Tabii halk sağlığı uzmanları oturup datalara, verilere bakıyorlar ve fark ediyorlar ki yani boğmaca aşısı etkili bir aşı. Boğmaca aşısı eğer durursa anormal derecede boğmaca salgınları olacak ki Covid'den önce Amerika'da birkaç bölgede görüldü aşı karşıtlarının çok yaşadığı yerlerde boğmaca salgınları. Boğmaca çok tehlikeli bir hastalık. 2 yaşından önce çocuklar yakalandığı zaman ölümcül olabilme ihtimali çok yüksek. Halk sağlığı uzmanları bir yasa tasarısı veriyorlar. Diyorlar ki biz aşı nedeniyle ortaya çıkan zararları kompanse etmek üzere bir yasa hazırlayalım. Onun bir parçası da bu raporlama sistemi olsun. Ve bu şekilde bir yasa ortaya çıkıyor. Şimdi bu insanların rapor ettiği verilere dayalı bir sistem. Onun için çok güvenli değil. Yani bugün Wires'in web sitesi var. Sen bugün Wires'in web sitesine girip ben aşı oldum, boynuz mu çıktı, kuyruğum çıktı falan yazabilirsin yani. Bir kere sistem bu şekilde bir sistem.
Hasta olarak yazabilirsin yani, doktor değil.
Evet, hasta olarak. Doktorlar da yazabilir, hastalar da yazabilir. Hatta istatistiğine baktım dün. %41 oranında doktorların rapor ettiği vakalar var. %29 aşı firmaları kendileri rapor ediyorlar. Kendilerine gelen bir şikayet olursa. Yani onlar da kullanıyor Wires'i. %14 hasta ve yakınları, %17 de bilinmeyen kaynaklar. Yani başka biri adına bile aslında birazcık rapor edebilirsin. Birkaç sene önce otizm aktivistlerinden bir tanesi Wires'e aşı oldum ve yeşil dev halka dönüştüm falan diye buraya giriyorlar. Yani bir nevi şey, troll atağıyla Wires'i şişirmek son derece mümkün. Çünkü hiçbir kontrol yok. Gerçek bir veriye bakmıyorsun. Hani hakikaten diyelim ki bir aşının bir negatif etkisi oldu ki birkaç tane böyle örnek de var. Bu negatif etkinin olduğunu ispatlamak çok zor bir şey. Yani hakikaten aşıdan mı oldu? 2 sene sonra oldu diyelim ki, demin konuştuğumuz muhabbet. National Childhood Vaccine Injury Act çıktığı zaman diyorlar ki bu ispat yükünü de zaten çocuğunun sağlık problemiyle boğuşan ebeveynine yüklemeyelim. İlliyet bağı aramayalım diyorlar. Yani aslında Wires şunu soruyor sadece. Aşı olduktan sonra beklenmeyen bir etki gördünüz mü? aşının zamanlamasıyla problemin ortaya çıkma zamanlaması teyit edilirse Bayer'se başvuran ailelere tazminat veriliyor. Bu onun için bir istatistik bile değil çünkü bir kontrol grubu yok. Yani kaç kişi aşılandı, kaç tane vaka rapor edildi, bunun bir istatistiksel analizini yapamıyoruz. Şimdi aşı karşıtları varsa çok seviyorlar çünkü tamamen manipüle edilebilir bir veri girişi olan ve teyit edilme imkanı sıfır olan bir sistem. Sürekli oradan yanlış rakamlarla polemik yapıyorlar. Halbuki Virus Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek aşı takip programı değil. Bu Virus tamamen bu spesifik problem için ortaya çıkarılmış. İlaç firmalarını dava etme yolunu bypass edip tazminat istiyorsanız biz size tazminat vereceğiz denen bir sisteme giden bir yol.
Bu yani şey gibi neredeyse class action lawsuit'lere kaydolma sistemi gibi.
Aynen o. Hatta aşı başına 0.75 dolar yani 75 sent vergi Virus fonuna gidiyor. Birisi de derse ki aman benim çocuğum aşı yapıldıktan sonra felç oldu. Hani belki başka bir nedenle çocuk felç oldu. Belki başka bir organik problemi vardı. Oradan biriken paralar bu çocuğun ailesine gidiyor. Yani sistem bu aslında Virus. Ama tabii işe yaradığı yerler olmuş. Ne bileyim mesela bir problemde, bir şikayette bir artış görülürse o zaman yetkililer zaten ona çok daha detaylı bakmaya başlıyorlar. İşte geçmişte mesela rotavirüs aşılarından sonra küçük çocukların bağırsaklarında küçük lenflerin aşırı büyümesine bağlı düğümlenme görüldüğü için rotavirüs aşılarının formülasyonu değiştirdi falan. Yani bu tip faydaları da olmuş. Ama tek başına aşıların güvenliğini gösteren bir sistem değil. İki tane daha aşı güvenlik takibi var Amerika'da. Bir tanesi Clinical Immunization Safety Assessment Project denen bir şey. Burada CDC hastanelerden gelen direkt datalarla aşı sonrası gelişen problemlerin datalarını irdeliyor. Çok daha objektif bir sistem o nedenle. Hani gerçekten olan vakaları gözlemleyen bir şey. Bir de Vaccine Safety Data Link diye bir şey var. Onda da aynı şekilde gene sağlık kurumlarından gelen verileri irdeliyor. Bu arada COVID aslında virüs kapsamında değil. Başka bir program var. Countermeasures Injury Compensation Program diye ve pandemiye özgü bir süreç olduğu için COVID aşısı nedeniyle sıkıntı yaşayanları aslında o programa yönlendiriyorlar.
Aslında bu da diğer konuya, bir sonraki konuya güzel bir geçiş oldu. Çünkü ben şunu da sormak istiyordum. Aşı üreten şirketlerin herhangi bir hukuki sorumlulukları yok. İşte bir şey olursa sana tazminat ödemeyecekler. Bundan kurtulmuşlar. O zaman bu aslında COVID'e özgü bir durum değil. Bütün bu şirketler, medikal şirketler aşıları için tazminat ödemiyorlar.
Amerika'da öyle ve 1986'dan beri bu böyle Amerika'da. Çünkü bakmışlar ki bu olduğu zaman aşılamalar aksıyor. Başlatanlar da aşı firmaları değil bu arada. Onun için COVID'e özgü bir şey değil. Bütün aşılara özgü 25-30 yıldır olan bir şey. Şu an COVID aşılarıyla olan problemleri tamamen Amerika devleti yüklenmiş durumda. Full onay alındıkça COVID aşıları da Virus ve National Child Vaccine Injury Program'a geçecek.
Bu tazminat muhabbeti aslında işin para kısmına geçmek için güzel bir fırsat. Genel olarak aşı geliştirme işi karlı bir iş mi?
Şimdi aşı üretim süreci çok pahalı ve çok uzun. Bir sürü deneme patlıyor. Yani firmalar mesela bir aşı üretmeye başlıyorlar. Daha faz bir de deniyorlar, bakıyorlar ki işe yaramıyor. Hadi bütün iş çöpe gidiyor. Yani önden zaten yapılmış anormal derecede bir yatırım var. Araştırma süreçlerini de zaten sadece firmalar fonlamıyor. İşte devletler, üniversiteler bir yerlerden de geliyor. Ondan sonra diyelim ki aşı yapıldı, bitti. Kar marjı niye yüksek değil? Çünkü stok ve depolama problemleri var. Şimdi mesela bir pakette blister içinde bir tablet yarattığın zaman o tablet 2 sene hastane eczane bölümünde rafta durabiliyor son kullanım tarihi gelene kadar. Ama aşılar için işte yok soğuk zincir oluşturacaksın. Hani ilk başta zaten mRNA aşılar için daha da şey. Özellikle aşılama programlarında bunları kırsal alanlara, daha zor ulaşan alanlara götüreceksin. Ciddi anlamda maliyetli işler aşı, özellikle dağıtımı yapmak. Genel olarak baktım birazcık işte ekonomi sitelerine falan. Aynı miktarda ciro yapan ilaçlara göre aşılardan gelen kar %5 civarında daha az.
Aklında olan bir rakam var mı bu arada?
Şimdi biraz rakamlara baktım ben. Yani Big Pharma'nın bu işten kazancı nedir? Bir kere Big Pharma dediğimiz majör ilaç firmalarını kapsıyor ve bu firmaların tek yaptığı şey de aşı değil. Önce bir buradan başlayalım. Yani bu firmalar yoğun bakım yatışları da vesaire de diğer kullanılan pek çok başka ilacı da üretiyorlar. Oralardan da kar marjları var. Şu an dünyada 50'den fazla aşı üreten firma var. 6 tanesi pharma devi. İşte Glaxo, Merck, Novartis, Pfizer ve Sanofi gibi. Bütün bunların toplam aşı pazarındaki dağılımı %88. Diğer ufak firmalarında %12 gibi bir dağılım var. Toplam aşı ciroları yıllık 40 milyar dolar civarında. Ancak Big Pharma'nın yıllık cirosu 1 trilyon.
%2,5.
Evet, çok ucuz ilaçlar bunlar. Yani ortalama bir aşı 20-25 dolar civarında Amerika'da. Yani grip aşısını kendim ben cebimden alacağım deseniz 25 dolar. Net karları da aşıların ciro ile karşılaştırılınca 2.2 milyar. Birazcık karşılaştırma yapalım dedim. Mesela Apple'ın yıllık cirosu 274 milyar dolarmış. Netflix hepimizin gönülden para verdiği bir şey. 25 milyar dolar. Bir de şuna baktım. Özellikle zerdeçalcı hekimler olduğu için destek ürün ve vitaminlerin yıllık cirosu da 100 milyar dolar. Bir de mesela şu örneği vereyim. Kızamık olsa birisi, Covid için bakmadım özellikle. Yani Covid çok ekstrem bir olay. Çünkü çok uzun süre yoğun bakımlar, işte entübasyon falan. Çok yüksek maliyetleri var ama kızamık için baktım. Kızamık için ortalama Amerika'da hastanede yatış masrafı 140 bin dolarmış. Ve bunun %30-40'ı civarı ilaç. Hani çünkü hasta yatağı falan da var. Onları saymayalım. Kızamık aşısı 22 dolar. Aslında biz yoğun bakıma yatınca bir farma bizim üzerimizden daha çok zengin oluyor.
Benim de önümde tam onunla ilgili dünya çapında bir istatistik var. O da senin dediğin destekler nitelikte. Dünyadaki ortalama kızamık aşısı maliyeti 1.76 dolar diyor. Tedavi masrafı ortalama 307 dolar. Senin dediğin gibi de bir oran olsa, %30'u 40'ı ilaç olsa bunların. Onun da yarısı Big Pharma'ya gitse yine arada misli misli kat be kat fark var. Yani ben şeytani bir Big Pharma CEO'su olsam hiç aşı yapmam.
Bu virüsün hikayesi de o ya. Adam demiş ki ya zaten biz bundan 3 kuruş para kazanıyoruz. Bir de oturup bütün bu davalarla uğraşacaksak o zaman yapmıyoruz demiş. Hani esas şeytani hareket o, tamam mı? Yani yapmıyorum kardeşim.
Burası çok omelli. O yüzden araya giriyorum ve biraz da uzun konuşacağım. Önce rakamları güncelleyeyim. Çünkü kayıttan sonra yeni bilançolar açıklandı. Kaynak olarak ilaç şirketlerine karşı olan People's Vaccine Alliance'ı kullanacağım. Onlara göre 2021 yılında Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın brüt kazançlarının toplamı 34 milyar dolar. Vergiden geriye ne kalır bilmiyorum. 25 milyar kalsa diyelim. Hiç de az buz değil aslında. People's Vaccine Alliance'ın derdi aşıların açık kaynak hale getirilmeleri, bir başka deyişle ücretsiz biçimde lisanslanmaları. Bu da ilaç şirketlerinin aslında kâr etmemesi demek aşılardan. Bir pandemi esnasında aşıları veya tedavileri ellerinde bulunduran özel şirketlerin kâr etmesini genel olarak prensip icabı ahlaksızlık olarak görüyorlar. Benim de bir yanım buna evet diyor. Zira bu tip bir durum ekonomik hesaplara hapsedilecek bir durum değil. Toplum yaşamının her alanını zehirleyen bir şey. Distopyalarda yazılan şeyler aslında. Öte yandan pandemide kimse kâr etmemeli mantığı uzun vadede tehlikeli. Bir sonraki pandemiyi düşünün mesela. Yani ilaç şirketleri dünya kadar deneme yapacaklar. Her adımda para kaybederken o kayıp kamulaştırılmayacak ama en sonunda işe yarar bir aşı geliştirdiklerinde onun kârı kamulaştırılacak. Kim böyle bir işe girer ki? Özellikle de ancak çok sonraları ürünleştirilebilecek teknolojileri düşünün, onlara hiç yatırım yapmazlar. Şekil 1A mRNA aşısı. Bunu manipüle etme çalışmaları ta 1970'lerde başlamış. Bu teknolojiyi kullanan ilk aşı deneyleri de fareler üstünde 90'larda yapılıyor. Bir takım teknik engeller ortaya çıkıyor. Bunlar nanoteknolojideki gelişmelerle 2010'larda aşılıyorlar. Ebola için bir aşı geliştiriliyor mesela ama çok sınırlı sayıda hasta olduğu için büyük yatırımlar yapılmıyor buna. Ta ki Covid'e kadar. Yani 70'lerden beri ite kaka devam eden bir süreç bu. En sonunda bu parayı geri kazanamayacaksan bu temel araştırmalar ve sonraki adımda gelen ürünleştirme maliyetleri de kime kalacak? Tamamen kamu kurumlarına kalacak. O zaman da muhtemelen süreç yavaş işler. İşte kamu ile özel sektör arasındaki farka geliyoruz. Yani öyle bir orta yol tutturman lazım ki özel sektörün rekabetini avantajına kullanacaksın. Bunu yapmanı sağlayacak ekonomik teşvikler olacak. Ama bu teşvik milletin kanını emmekle sonuçlanmayacak. Yoksa komple ahlaki erozyon olur. Parantezi kapayalım. Dönelim bizim 3 şirketin toplam 34 milyarlık brüt kârına. Işıl'ın yaptığı kıyaslara bir tane de ben eklemek istiyorum. Pfizer'ın bugünkü piyasa değeri 300 milyar dolar civarı. Şu aralar en değerli 27. şirket. 2020 yılındaki ortalama değeri ne kadardı biliyor musunuz? 200 milyar. Moderna aynı sürede 40 milyardan 86'ya çıkmış. BioNTech ise 20 milyardan 50'ye. Bakın, en son bir benzerini ta 1. Dünya Savaşı sırasında gördüğümüz bir olaydan bahsediyoruz. Ve bu olaya karşı eşi benzeri görülmemiş bir mobilizasyon gerçekleşti 2 sene içinde. Neredeyse 10 milyar doz aşı yapıldı. Her Allah'ın günü 37 milyon doz yapılıyor. Yani bu şirketler için bir daha belki hiç gerçekleşmeyecek bir şans ve üçü arasında senelik toplam net kar 25 milyar. 2 sene boyunca kağıt üstünde kazandıkları piyasa değeri de toplam 170 milyar. Kıyas için aynı 2 senelik süre zarfında 2020 başından 2021'in sonuna kadar Apple, Microsoft ve Google aşağı yukarı birer trilyon dolar değer eklediler kendilerine. İkiye katladılar değerlerini. Bu bilgileri Financial Times'ın pandemi sürecinin kazananları ve kaybedenleri haberinden alıyorum. Haber tarihi 3 Ocak 2022, epey taze yani. 100 şirket listelemişler. İlk 15'te bir tane sağlık sektörü temsilcisi var, United Health. O da ABD'nin en büyük sigorta şirketi. Pandemiyle doğrudan bağlantılı olan ilk sağlık şirketi ise 16. sıradaki Thermo Fisher. Adını bile duymamıştım daha önce. Covid testleri ve aşılardaki bazı temel maddeleri sağlıyorlarmış. Bu süreçte 130 milyar dolar değer kazanmışlar. Şimdi bu sayıları niye verdim? Aman millet malı götürmüş, bırakın ilaç şirketleri de birkaç milyar kazansın demek için değil tabii ki. Ama aslında o kadarı bile ortada dönen para muhabbetlerinin çoğu için yeterli cevap olurdu. O kadar sığ muhabbetler çünkü. Bak Pfizer, delikanlıysan bu bölüme sponsor olursun. Biz basit bir çıkarımla başlayalım. Bir gelişmenin ardında bir tür komplo varsa o işten kazananlar olacaktır. Bir gelişmenin ardında bir komplo yoksa da fırsattan istifade edip kazananlar olacaktır. Her halükarda kazananlar olacak. Dolayısıyla salt kazananlara bakarak ortada başarılı bir komplo olup olmadığını bilemezsiniz. Başka detaylar gerekir bunu bilmek için. Ama illa kazananlara da bakacaksak, ki insan doğası bu, yerinde bir kestirme, bunu yapacaksak da at gözlüğüyle bakmamak lazım. Bu dünyada sadece ilaç şirketleri yok. Mesela çılgın bir senaryo düşünelim. 2019'dan beri tam 700 milyar dolar değer kazanan Amazon için tam kapanmaların uzaması iyi bir senaryo değil mi? Bir teşvik değil mi? Şimdi eğer aşılanmanın kapanma ihtimalini ve kapanma sürelerini azalttığını düşünüyorsak, ki ben öyle düşünüyorum, bu demektir ki Amazon'un çıkarları ilaç şirketlerinin çıkarlarıyla ters yönde. Ve ellerinde şu an 90 milyar dolara yakın nakit para bulunuyor. Bütün ilaç şirketlerini toplasan herhalde bu kadar nakit bulacağımızı sanmıyorum. Tek bir şirket koca bir endüstriye kafa tutabilir herhangi bir lobi savaşında. En azından ABD içinde. Şimdi bu kadar süre boyunca aşı ve para konusunda sayısız şey okumuşsunuzdur. Yüzde kaçında bunlardan bahsediliyor? Bir seviye daha ilerleyelim. Diyelim ki Amazon'da ilaç şirketleri de pandemi sürecinin kazananlarından oldukları için birbirlerine bulaşmasınlar. Kapalı kapılar ardında anlaşmış olsunlar. Bu sürecin kaybedenleri de var. Financial Times'ın o haberinde 100 tane de kaybeden şirket sıralanmış. Koca endüstriler topyekün battılar. Düşünsene, mesela 5 milyar dolar ciro, 50 milyar dolardı piyasa değeri kaybeden dev bir şirketin yönetim kurulundasın. Yahut trilyon dolarlık bir endüstriyi temsil eden bir federasyonun üyesisin. Sınırsız kaynak var elinde. Herhangi bir ülkenin bakanlarıyla, hatta başbakanıyla görüşebilirsin. Her türlü özel istihbaratı elde edebilirsin. Her CEO'ya ulaşabilirsin. Ve buna rağmen değer kaybını, para kaybını önleyemiyorsun, kariyerini tehlikeye atıyorsun. Çünkü COVID hastalığı hakkında yahut aşılar hakkında, medya hakkında, bu işin ekonomisi hakkında esas gerçekleri bilmiyorsun. Kim biliyor? Twitter'daki 20 yaşındaki anonim bir genç biliyor. Veya fahiş fiyata bilmem ne çayı satarak geçinen fitoterapistler biliyor. Onları dinleseydin bilirdin. Hani hep Umut Sarıkaya imzasıyla paylaşılan ama aslında İltem Dilek'e ait olan bir karikatür var ya, Obama biriyle oturmuş bira içiyor, karşısındaki buna müthiş bir özgüvenle diyor ki, Amerika'yı aslında sen yönetmiyorsun abi. Çok büyük bazı aileler var, onlar yönetiyor. Obama da vay anasını, iyi ki gelmişim Nevizade'ye, başka ne var diye soruyor. İşte bu Nevizade muhabbeti aslında her gün binlerce kez sosyal medyada yaşanıyor ama farkında değiliz, alışmışız. Mesela ana akım medya pandemi konusundaki gerçekleri saklıyor da bu iddialarla ve para konusuyla el ele giden bir muhabbet. Elbette medyanın reyting için korku pompalamasından ta aya kadar uzanacak bir katalog yaratabiliriz. Ama her şeye bu çerçeveden bakınca tutarlı bir görüş inşa etmek mümkün olmuyor. Niye? En basitinden bakın. Dünyanın en büyük medya şirketi ne? Ciro bakımından açık arayla AT&T. CNN'in, HBO'nun, Warner Brothers'ın, bir dünyada başka şeyin sahibi bunlar. Pandemi sürecinde 100 milyar dolar değer kaybettiler. %25'ten fazla. Çünkü kapanmalardan etkilenen eğlence endüstrisiyle medya ve haber endüstrisi iç içe. İkinci en yüksek ciroya sahip grup Comcast. Değeri pek değişmedi. Viacom CBS değeri pek değişmedi. Fox 2019'dan beri 1 milyar dolar kaybetmiş. Walt Disney 2020'den beri 50 milyar dolar değer kaybetmiş. 2 senede 50 milyar dolar ya. Hani nedir yani, medya tarafında para kaybediyorlar da Amerikan derin devleti de karşılığında bunlara inşaat ihalesi mi veriyor? Köprü mü yaptırıyor bunlara? Bu sistem Türkiye'de işleyebilir de genelde pek işlemiyor. Dünyanın da en kolay şeyi aslında bu, sürekli bir takım dev şeytanlara saydır. Nasıl olsa onları kimse savunmuyor. Kalanları da koyun olarak gör. Sen de Matrix'ten uyanmış Neo'sun. Çoğumuz istesek bunun tillahını yaparız aslında. Ve hatta bu işten ekmek de yeriz. Pek bir yetenek gerektirmiyor. Ama dünya karmaşık bir yer işte. İnanıyorum ki çoğumuz da bazı uygulamaları yanlış veya şüpheli buluyor. Bazılarını doğru veya gerekli buluyor. Çoğu hakkında da kuvvetli bir fikrimiz ve yeterli bilgimiz olmadığını biliyoruz. Son bir şey daha söyleyeyim, madem bu kadar uzattık içimde kalmasın. Bence diğer her türlü parasal muhabbetten 10 misli daha fazla dikkati hak eden bir gelişme var. O da pandemi sürecinde yaşanan servet transferi.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hiwell tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor. Sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkin uzman ile ihtiyaçlarına özel terapi hizmeti sunuyor. Açıklamadaki linkten Hiwell uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sen yaratabilirsin. Bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Rekor seviyede para basıldı, piyasalar şişti, sıradan insanların birikimleri de enflasyonla eridi. Geçen sene bu servet adaletsizliği hakkında bir bölüm yapmıştık. Oradan hatırlayacağınız istatistikler çok daha dramatik hale geldiler. Ekim 2021 tarihli bir bilgi paylaşayım. Bunların da linkini açıklamalara koyuyorum bu arada. Pandemi sürecinde ABD'li milyarderlerin serveti %70 artmış ortalama. Yahut sayıyla söylersek servetlerine 2 trilyon dolar ekleyerek toplam 5 trilyona çıkarmışlar. Happy topu 750 kişiden bahsediyoruz. Bunların sahip olduğu 5 trilyona karşılık alttaki %50'nin yani 165 milyon insanın toplam serveti 3 trilyon. Üstelik piramidin üstünde de ayrı bir piramit var. Yani en tepedeki 5 milyarderin toplam serveti 2 kattan fazla artıp 780 milyara dayanmış. Bu kazançların çok büyük bir kısmı vergilendirilmeyecekti. Şimdi bir noktadan sonra sayılar anlamlarını yitiriyorlar. 5 trilyon yerine 10 trilyon deseydim, %70 yerine %140 deseydim tepkiniz de herhalde 2 kat daha şiddetli olmayacaktı. Neyse zaten uzun süre farazi kalmayacak bu söylediğim. Pek yakında göreceğiz o rakamları. O zaman bakarız. Bu konuda ben de bu sene içinde daha ayrıntılı bir çalışma yapacağım kesin. Şimdi şu ilaç şirketleri ve para konusunu kapatmak için sözü tekrar Işıl'a vereyim.
1960'lardan beri Amerika'da yoğun bakım yatış maliyetleri yaklaşık %75 düşmüş ve bunun detayına girdiğin zaman da aslında çocukların aşılarla engellenebilir hastalıklar nedeniyle yoğun bakım yatışlarının azalmasına bağlanıyor bu düşüşte.
Çocukların aşılanması konusundan bahsetmişken, şimdi sen de zaten Stanford Çocuk Hastanesi'nde çalışıyorsun. Bir çocuğun aşılanmasındaki en son nihai karar merci kimdir? Kim olmalıdır? Opsiyonları sayayım kafamdaki. Devlet, okul, ebeveynler ve bunların bir karması diyelim. Bir uzmanlar topluluğu olabilir. Akil adamlar topluluğu.
Akil adamlar. Bu şimdiye kadar bana sorduğun en zor soru.
Tabii önceden böyle ısındırdık. Onlar kolay. Yani bu çünkü hukukla alakalı, felsefeyle alakalı. Yani doğru bir cevabı olduğunu da sanmıyorum aslında. Sana öyle sordum da.
Ben de aynen onu diyecektim. Yani bence bu sorunun doğru bir cevabı yok. Çünkü o kadar çok farklı etmenlerle alakalı ki dediğin gibi. Yani ülkenin içinde bulunduğu durum. O ülkede genel sağlık sigortası olup olmadığı, devletin mi masrafları karşıladığı, efendim ne kadar kalabalık olduğu, okulların nasıl işlediği. Amerika'da yerler var biliyorsun, süper özellikle konservatif aileler. Homeschooling yapıyor adam, çocuğuna evde eğitim veriyor. O çocuğu da başka hiçbir çocukla muhatap etmiyorsa, bir şey yapmıyorsa, aşı da yaptırmak istemiyorsa bence okey yani. Çocuklardaki aşı konusu şurada problem yapıyor. Çocuğumu okula gönderiyorsam güvenli ve sağlıklı olmasını istiyorum. Bugün Amerika'da okula yer fıstıklı sandviç götürmek yasak. O çocuk beslenme çantasındaki sandviçini başka bir arkadaşıyla paylaşabilir. Öbür çocuğun da fıstık alerjisi vardır. Anafilaktik reaksiyon olur. Ölür. Şimdi ben şey mi diyeceğim ona? Benim çocuğumun özgürlüğüydü yani. Kusura bakmayın. Ben o özgürlükten feragat edemem diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Senin çocuğun özgürlüğü başka çocukların güvenliğini ne kadar etkiliyor? Bir de çocuk istismarı kısmı var tabii. Şimdi sen ebeveyn olarak çocuğunu aşılatmamaya karar verdin. Çocuk long covid oldu. Yani bu bir çocuk istismarı mıdır değil midir gibi bir kısmı var. Bu tabii çok zor bir şey çünkü reşit olmayan bir birey adına sen karar alıyorsun. Şeyden biliyoruz ki ne bileyim çocuğuna iyi bakmayan, tedavisini yerine getirmeyen ailelerin çocukları Amerika'da en azından ellerinden alınıyor. Bunun özellikle bilerek isteyerek yapıldığını bulduğunda devlet. Çok sıkıntılı bir konu. Ne bileyim bir devlet vardır mesela bütün sağlık sistemini devlet ödüyordur. Hastane sayısı çok kısıttır. O devlet diyebilir ki ben aşıyı zorunlu tutuyorum. Yani çünkü ben aşı olmayan insanlara bakamam, kaynağım yok. Başka bir devlet der ki ya benim tuzum kuru, yoğun bakımım çok, doktorum çok. İsteyen aşı olsun, olmayana da ben bakarım diyebilir. Oradan okul der ki ya biz aşısız kabul etmiyoruz ama bak şurada aşısızları kabul eden okul var. Herkes aşısız, gidin birbirinizin covidlerini yalayın, ne yaparsanız yapın orada diyebilir. Benim şahsi görüşüm, bütün okulların mecburi olmasa bile belli okulların COVID aşısı zorunluluğu olması gerektirdiğini düşünüyorum. En azından çocuklarını daha çok korumak isteyen ve COVID'le muhatap etmek istemeyen aileler için güzel bir öneri. Diğer kısmı da dediğim gibi karışık.
Yani burada herhalde şöyle denilebilir. Çocuklarda işte bu zaten öldürücülüğü inanılmaz derecede az. Belki aşının yan etki riskine yaklaşıyor. Hani normalde senin benim yaşımdakiler için aşının yan etki riskiyle COVID'in öldürme veya hastalığa neden olma riski arasında belki 1000 kat fark var. Ama bunlar arasında belki 2 kat fark, belki aynı.
Tabii.
İnsanların bu konudaki endişesine nasıl cevap vereceksin? Çünkü sen kalkıp da ya siz çocuğunuz var diye aşırı hassas davranıyorsunuz, ben sizin için en iyisini biliyorum diye tepeden inmeci böyle kanunu koyduğun zaman da dediğin gibi toplumuna göre bu işe yarayabilir. Ama şu anda anladığım kadarıyla bu aşı mevzusunda öyle bir yere geldik ki böyle bir şey yapsam patlayacak herkes.
İş buralara gelmeden önce insanları bilinçlendirme gerekiyordu birazcık. Yani şu an mesela COVID konusu aşırı derecede polarize olmuş bir konu. Dayatmacılık nedeniyle buna karşı çıkan insanlar var. Bu da tabii yani iki ucu keskin bir kılıç, tamam mı? Yani evet, başka şey diyecektim de sonra kılıcın daha uygun bir şey.
Ters bipleyeceğim seni. Oraya dublajdan boklu değnek ekleteceğim.
Bir miktar dayatma olması gerektiğini düşünüyorum. Ha tabii devlet kanun hükmünde kararname çıkarsın, aşı olmayanların kellesi tez vurulsun falan. Böyle bir şey değil. Ama belli konularda dayatma işe yarıyor. Yani mesela ben şuraya bir örnek vereyim. İş yerleri FD almayından sonra aşılamayı mecbur hale getirdiler. Çok sıkı istisnalara bağlı. Patır patır herkes aşılandı. Risk altında olan insanların sağlığını korumanın hepimizin toplumsal bir yükümlülüğü olduğunu düşünüyorsak, yani birazcık daha bu işlerin sıkı olması gerektiğini düşünüyorum.
Devletin bazı şeyleri zorunlu tutması işi de ilginç. Eskiden belki daha çok kabul görüyordu bu. 1960'larda ilk kızamık aşıları falan yaygınlaşırken Amerikalıların %70'inden fazlası federal hükümete genel olarak güveniyoruz diyorlarmış. %70'inden fazlası. 2019'da yapmışlar. Kaça düşmüş %70'ten bir tahmin et.
20.
Bayağı iyi. %17'ye düşmüş. Vergi verdiğin bir kurum var ve insanların %17'si sadece bunun senin iyiliğin için çalıştığını düşünüyor. O yüzden de aslında böyle bir aşı zorunluluğu hükümet tarafından gelmiyor. Ama senin dediğin gibi dolaylı yerlerden insanları zorluyorlar. Yani tamam, kanunu yapmayız da işinden vururuz seni. İşte başka yerlerden zorlarız.
Türkiye'de evlilik için test istenir. Bilmiyorum, biliyor musun? Listesine baktım çünkü dedim ki ya ben şimdi 14 sene önce evlendiğimde bunlar benden istenmişti. Aradan 14 sene geçti, hani belki değişmiştir, düzelmiştir diye baktım sabah. Kan grubu, hemogram, hepatit antijeni, anti-HBS testi, hepatit B virüsü araştırması, hepatit C virüsü araştırması, sifilis testi, HIV testi. Şimdi sen Türkiye'de şu anda evlenmek istediğin zaman bu testleri yaptırmakla yükümlüsün. Yasa bu yani. Tamamen seni ve evlendiğin insanı etkileyen bir şey bu. Senin HIV'nden devlete ne? Ya da hepatit B'nden ya da kan uyuşmazlığından. Pankartlar açıp itiraz edip biz evlilik testi istemiyoruz, evlilik testi zulmüne son diyen hiçbir insan görmedim. Bu COVID'e özgü bir durum değil yani bazı mecburiyetler ve zorunluluklar. Ama bu COVID o kadar politize oldu ki diğer bütün dayatma olarak gördükleri zorunlulukları falan unuttular, bir kenara attılar. Böyle COVID dayatmasını konuşuyoruz biz.
Ama hani burada biraz farklı şeyleri kıyaslıyoruz. Çünkü orada demin dediğin evlilik şeyleri bir test. Testle ya benim içime bir şey zerk ediyorlar hissiyatı farklı. O yüzden biraz daha tepki gösterebilirler.
Evet, güzel nokta, bak bu açıdan düşünmemiştim, doğru söylüyorsun. Ama öbür taraftan baktığın zaman da pek çok iş yerinde, Türkiye'de de Amerika'da da başka aşı zorunlulukları da var. Her sene gidip tüberküloz testi yaptırıyorum. Tüberküloza hala bağışık olduğumu göstermek için. Hani bir tek COVID'e bağlı bir şey değil yani. Ben de tabii pozitif çıkıyor 3. dünya. Hem aşılıyım hem de Türkiye'den gelen herkes pozitif çıkıyor, merak etme. Mesela şu aşı pasaportu muhabbeti var.
Tam onu soracaktım. Aşı pasaportuyla ilgili benim şöyle bir çekincem olur. Bir, Türkiye gibi yerde ben niye devlete daha fazla bilgi vereyim diyebilir insanlar mesela. Devlete güvenmiyorsan. İkincisi, bu pasaportlar kalıcı olabilir. Biraz distopyaya kayalım. Çeşitli mahalleleri mesela sokmazlar. Bu tip uygulamalar sadece şu andaki çözdükleri soruna göre değerlendirilmemeli. Aslında önümüzdeki 5 sene 10 sene içinde yol açacakları, yol açabilecekleri sorunlara göre de değerlendirilmeli diye düşünüyorum.
Geçen Stanford'ın Infodemic diye bir konferansına gittim. Covid dezenformasyonu ile ilgili. Orada felsefeci bir profesör doktor konuştu. Adam şey dedi. Bu Covid konusunda en çok farkında olmamız gereken şeylerden bir tanesi de konuştuğumuz şeyler sadece doğrular değil. Aynı zamanda değerleri tartışıyoruz. Tabii o zaman birazcık daha iş subjektif oluyor. Çünkü herkesin değer yargıları, risk algısı vesaire her şeyi farklı olabilir. Mesela ben bir yere girerken aşı kartımı göstermekten hiç gocunmuyorum. Çünkü biliyorum ki bana soruluyorsa başka insanlara da soruluyor. O zaman aşısız biriyle muhatap olma ihtimalim son derece düşük. Özellikle seyahat için olanda da yeni bir şey değil. Bu 3. dünya ülkelerinde senelerdir olan bir şey. 2019 senesinde Peru'ya gittim. Peru'ya gitmek için sarıhum maaşısı olman gerekiyor. Olmazsa gidemiyorsun, nokta. Ve sarıhum maaşısı da hakikaten aşı karşıtı değilim ama en tırsılacak aşılardan bir tanesi, çünkü çok çok düşük oranda ansefarit yapma riski var. Olduk gittik yani Peru'ya. Yani bu ilk defa böyle 1. dünya ülkeleri, böyle refah ülkelerinde suratına böyle lan biz 3. dünya ülkesi miyiz gibi çarpılan bir gerçek oldu birazcık. Karşına böyle bir soru geldiği zaman farklı farklı açılardan baktığında nereye gidiyor iş? Ya bu olursa gibi böyle ekstrapolate edip endişelenmek çok mantıklı bir yaklaşım değil bence. Oraya gelirse onu o zaman konuşmak lazım diye düşünüyorum.
Zaten bu iş olsa da olmasa da oraya gidebilir düşüncesi de var. Ben aslında daha ziyade bu kamptayım. Biraz daha kötümserim. Devletlerin baskıcılığı konusunda, takip etme teknolojileri kullanmaktaki hevesleri konusunda aşı bahanesine gerekleri yok. Terörizm der, bir şey der. Bunda diyorlar zaten.
Endişeleri çok iyi anlıyorum ama ne bileyim, yoğun bakımlara yanına morg yetmediği için soğutuculu kamyon geldiği zaman o muhabbetin biraz tonunun değişmesi gerekiyor maalesef.
Ölçeği biraz daha büyütürsek, bu otoriteye güven konusunda ülkeler üstü organizasyonlara birazcık eğdirsek, mesela Dünya Sağlık Örgütü, hatta CDC de diyelim, ülkeler üstü bir organizasyon değil ama herkes bakıyor, dikkat ediyor ne demiş CDC diye. Hani ben baktığım zaman Dünya Sağlık Örgütü'nü savunan bir insan görmüyorum. Nasıl bir hata yaptıklarını düşünüyorsun veya ne olursa olsun zaten böyle olacak mıydı? Yani onlara yüklenilmesi kaçınılmaz bir şey miydi sence?
Hakikaten çok güzel bir konu, çünkü gene karışık bir konu. Çok zor sorular soruyorsun ya.
Genel çerçeveyi de şöyle düşün. Her şeye erişimin var ama bir sürü şey de karışık, karmaşık. Biz bu çağda nasıl bir otoriteye güveneceğiz?
Ya şimdi önce şeyden başlayalım. Hani Dünya Sağlık Örgütü ile CDC biraz birbirinden ayırmak lazım. Yani bir tanesi biraz daha politik bir kurum. Tabii politik derken hani WHO'yu da gömmek adına söylemiyorum. Yani WHO'nun çok doğru yaptığı işler var. Mesela özellikle global aşı kampanyaları ile ilgili bilinirlik ve verileri çok güzel topluyor ve sunuyor. Özellikle global sağlık açısından ve sağlık eşitliği açısından çok iyi çalışan bir kurum gerçekten. Ama bence üyesi olduğu ülkelere yaranmak için yaptığı işte bazı alternatif tıp yöntemlerini de hani ne şiş yansın ne kebap, işte aslında bunlar da fena değildir falan gibi böyle çok kanıta dayalı olmadan yaptığı işler de var üye ülkeleri tırstırmamak için. Ama CDC daha enfeksiyon kontrolü odaklı bir yapı. Daha veriye dayalı, birazcık daha bilimsel yöntemleri olan bir kurum benim gözümde en azından.
Burada aklımda olan şey şuydu. Mesela bilime güvenmek diye bir şey yok aslında. Bilim ne derse onu yapacağız diye sürekli konuşanlar var ya. Bu noktada artık anlaşılmış olması lazım. The bilim diye bir şey yok. Bilim dağınık bir şekilde belirsizlik içinde ilerliyor. Karanlık bir odada bir sürü farklı insan var. Bunlar yolunu bulmaya çalışıyorlar. Farklı yönlere ilerliyorlar. Kimi düşüp kafasını yarıyor. Kimi bir kapıya ulaşıyor. Bir sonraki odaya geçiyor. Ancak yıllar sonra biz geriye baktığımızda sanki tüm odalar aydınlıkmış. Bilim denen kolektif girişimde nereye gideceğini az çok biliyormuş gibi görüyoruz. Birazdan Işıl da zaten bilimsel sürecin ilk defa gerçek zamanlı biçimde tecrübe edilmesinin yarattığı kafa karışıklığına dikkat çekecek.
Şimdi bu sağlığında ne yanlış yapıldı ve bunlar hakikaten aslında engellenemez, önlenemez miydi? Bence aslında bu salgınla ilgili en önemli şey şu. Tabii böyle bir şey ilk defa yaşıyoruz biz, özellikle sosyal medyanın olduğu bir zamanda. Her şey çok hızlı gelişiyor. Yani bilmediğimiz bir virüsle karşılaştık. İnsanlar hasta olmaya başladılar. Yani insanları nasıl tedavi edeceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Virüsten nasıl korunacağımız hakkında da hiçbir fikrimiz yok ilk başta. Aşırı derecede hızlı değişen bir bilgi bombardımanı oldu. Yani ilk defa bence bilim sosyal medyanın gözünün önünde yapıldı. Yani bunlar bilimsel süreçlerde çok sık olan bir şeyler, tamam mı? İşte karşına bir şey çıkıyor, bilmiyorsun. Önce bir çıkarsamada bulunuyorsun. Diyorsun ki bu böyle galiba. Sonra daha çok veri geliyor. Bakıyorsun o veriye, ilk çıkarsaman aslında çok doğru değilmiş. Onu düzeltiyorsun. 100 kişiye baktık, şimdi 1000 kişiye baktık, aslında böyleymiş. 100 bin kişi oluyor, yok aslında o da değilmiş, böyleymiş. Yani bu bilimsel sürecin son derece standart bir şeyi. Ama tabii ilk defa bu medya gözünde şey gibi, reality show gibi yapıldı, tamam mı? Ve bilimle uğraşmıyorsan ya da bilimsel çalışmalarla uğraşmıyorsan bu süreci bilmiyorsun. Eğer televizyonda şimdiye kadar gördüğün bilimle ilgili tek şey İsviçre bilim adamları 3 açılı dış fırçası öneriyor da sınırlıysa bilimsel süreçlerle ilgili bildiğin şey, yani çıkan her bilgiyi doğru bilgi olarak algılamaya meyilliysen, ki toplumun %90'ı böyle ve onların kabahati de değil yani, çünkü bunlar öğretilmiyor. Şimdi insanlar şöyle bakıyorlar, bilim adamları bir öyle bir öyle diyorlar. Ya dün öyle demiştiniz, bugün böyle demiştiniz. Zaten Türk toplumunda fikir değiştirmek en tabu konulardan bir tanesi ya. Mesela şu maske konusu çok güzel örnek. Yani pandeminin ilk zamanlarında ben de maske takmak sağlıklıysanız gereksiz diye yazmıştım. Şimdi benim o screenshotlarım aradan geçmiş 2 sene hala onları şey yapıyorlar. İşte böyle diyordunuz ama artık öyle demiyorsunuz. Şimdi maskesiz gezmiyorsunuz falan. Ya kardeşim, o zaman öyle diyordum. Çünkü o zaman bildiğimiz elimizdeki veriler onu gösteriyordu. Zaten acayip bir maske eksikliği vardı. Onları da nedenleriyle yazmışım. Aradan geçmiş 1,5 sene, bu süre içinde COVID'in nasıl geçtiğiyle ilgili bilgimiz değişmiş. Hani bunda bir problem yok ki, ama tabii insanlar bunu algılamıyorlar. Şimdi CDC bir öyle diyor, bir böyle diyor deyince de insanlar tabii ki diyorlar ki CDC'ye güvenilmez.
Buraya biraz ekleme yapmak istiyorum. Bilinmeyen bir problemi çok kısa sürede çözmenin zorluğu zaten yüksek de, ek olarak sorunun kendisi de dinamik. Önümüzde bir denklem var, tam daha onu çözemeden denklemin kendisi değişiyor. Bu da insanları bıktıran ve kafa karıştıran bir faktör. Eminim aramızda da vardır şuna benzer bir şeyler düşünenler. En başta tam kapanmayla virüs bitecek dediler, olmadı. Sonra flatten the curve muhabbetini çıkardılar. Sonra aşılanınca virüsten korunacağız dediler. Vaka sayıları artmaya devam etti. Şimdi de aşılanınca yoğun bakımdan korunuyorsunuz diyorlar. Dün dedikleri bugünkünü tutmuyor, ne bu böyle? Bu gayet doğal bir tepki ama iki sorun var. Birincisi, duyduğun her şeyi ardı ardına dizerek çelişkiler bulmak çok kolay. Çünkü her an herhangi bir şeyi savunan bir sağlık uzmanı veya bir gazete, bir siyasi bulunabilir. Bir süre sonra bu farklı kaynakları aynı düzlemde değerlendirmeye yelteniyor insanlar. Dün bunu dediniz, bugün bunu diyerek hepsini aynı kefeye koyarak sesleniyorlar. İkincisi de asıl gelmek istediğim nokta, hakikaten aynı kaynaklar da söylemlerini değiştiriyorlar. Bu değişimin bir kısmı beceriksizlikten veya art niyetten kaynaklanabilir. Ama becerikli veya iyi niyetli bir süreç yönetimi de söylem değiştirmek zorundaydı. Çünkü 1-2 sene önceki salgınla ve sağlık sistemlerinin hazırlık durumuyla şimdikiler bir değil. Örneğin başlarda hepimiz vaka sayılarına bakıyorduk. Çünkü başka bakacak bir şey yok ve doğrudan ölüm miktarını tahmin etmeye yarıyordu. Ama sonraları daha bulaşıcı bir varyant hakim olunca ve aşılanmalar da başlayınca, nüfus değişik gruplara bölününce aşılanma durumuna göre, vaka sayısının da önemi azaldı. Çünkü bir şey anlatmıyor sana tek başına. Bu vaka eğrisi grafiklerine ithafen uydurulan o flatten the curve sloganı için de benzer şeyler düşünüyorum. Kimsenin herhangi bir koruması yokken hastanelere yüklenmeyi azaltmak en doğal strateji. Bunu ciddiye almasaydı insanlar, ilk dalga çok daha kötü bir şekilde yaşanabilirdi. Stanford'da bir sosyal epidemiyoloji profesörü var. Epidemiyoloji de ne kadar zor bir kelime. Siz farkında değilsiniz de kaydı yaparken bir düzüne kez tekrarladım. Neyse, orada David Rakoff diye bir profesör var. Bu konuda sigara paketlerinin üstündeki uyarıları örnek olarak kullanmış. Bu uyarılar ilk kullanıldığında sigara içme oranına dramatik bir etkisi oluyor. Ama tabii sigara alışkanlıklarının kökü de kazınmıyor. Bazı insanlar içmeye devam ediyorlar. Zamanla yeni içiciler de ekleniyor. Yine de o ilk şok etkisi sayesinde başka gerekli sağlık stratejilerini geliştirmeye fırsat açılıyor. Bu konularda yani tutarsızlık avcılığı yapmak gerçekten acayip geliyor bana. Zaten genel olarak böyle yeni problemler bağlamında istikrarlı olmanın hiç de övünülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bana bir uyarı sinyali olarak geliyor bu. Bunca değişim ve tantana içinde işte pandeminin başından beri bildiğimden şaşmadım diye iddia eden insanlara rastladığımda ben de güvenden ziyade şüphe uyandırıyorlar. Yani istikrarlı olmaya prim verilecek durumlar var ama bu onlardan biri değil bence.
Genelde benim gördüğüm bu muhabbetlerdeki en büyük sıkıntı kesinlik. Yani kesinlikten biraz uzak durarak bu açıklamaların yapılıyor olması lazım. Zamanında ben de kesin açıklama yapmışımdır, hata yapmışımdır. Zaten sonra fark ediyorum. Şu an bildikleriniz uyarınca gibi bir başlangıç bile bu güven kaybını aslında çok daha azaltacak bir şey. Ama çok da engellenebilir bir şey değil. Ben mesela o konuda kendimi şanslı hissediyorum. Hani benim de coştuğum çok zamanlar oluyor. Yani Cüneyt benim tanıdığım en böyle sakin insanlardan biri. Onun da coştuğu zamanlar oluyor. Mesela biz evde birbirimizi çok güzel dengeliyoruz o zaman.
Aynı anda coşmuyorsunuz yani. Şey yok, harmoniye girmiyorsunuz.
Genelde aynı anda coşmuyoruz. Çünkü Twitter'a baktığımız zamanlar farklı oluyor genelde. Mesela bizim Yalan Savar'da da yazı yayınlama vesaire konusundaki politikamızda da biz onun çok faydasını gördük. Mesela biz bir şey yayınlayacağımız zaman onu koyuyoruz. İşte tam peer review şeklinde herkes bakıyor. Herkes birbirini dövüyor. Bak böyle demişsin ama burada yeterince kanıtın yok. Bunun kanıtını bul falan diye. Yani bizim yazıların biraz sağlam olabilme şansı aslında oradan geliyor. Bu tip feedbacklere açık olmak lazım. Ve insanın kendini arada bir test ediyor olması lazım. Yani ben ne kadar coştum, kaptırdım, gidiyorum. Bunu yapamayanları görüyoruz ve hani korkutucu aslında yani makul insanların o noktaya gidebiliyor olması.
Nobel hastalığı diye bir şeyden bahsetmiştin. Onu okudum sayende. Saygın bir insan da olsan, işte Nobel ödüllü doktor gibi bir şeyin olduğu zaman, ya belki 100 tane Nobel ödüllü o alanda doktor var. 99'u kendi halinde, işinde, gücünde, ama bir tanesi o pazarı ele geçirecek, o piyasayı. Çünkü onu takip edecek veya onu kullanıp kendi ürünlerini satmaya çalışan bir sürü insan olacak. Yani o ekosistemin içine gireceksin bir şekilde. Soğukkanlı bir şekilde ekonomik hesap yaparak da yapabilirsin. Veya sana gelen alkışlarla kafayı bularak artık kendini kaybederek, ay herkes bana inanıyor, peygamberliğimi ilan edeceğim diyerek de yapabilirsin. Veya bir karışımı da olabilir. Sonuçta Nobel ödüllü insan da insan, yani bu tuzaklara düşüyorlar.
Hatta yani Nobel ödüllü insanların bu tuzaklara düşmesi o bayağı sık bir şey. Çünkü çok prestijli bir ödül Nobel. Ya da sırf Nobel ödülü de böyle hani büyük ödüller aldıktan sonra bir noktadan sonra böyle kendini kanaat önderi ilan eden insanı çok görüyoruz. Yani ben demek ki her konuda bilgi sahibiyim, demek ki o kadar şahane bir insanım ki söylediğim her şey doğrudur diye bir süre sonra bu insanlarda şey olmaya başlıyor. Kendi fikirleriyle gerçeklerin çeliştiği noktalarda kendi fikirlerine daha ehemmiyet vermeye başlıyorlar. 1000 takipçiyle başlamış adam işte birazcık tartışmalı konuları paylaşıp da o takipçi sayısı 20 bine çıktıktan sonra adamın konuşma tarzı değişiyor. 100 bine çıkınca artık hiç tutamıyorsun.
Sen peki genelde bunun nasıl tartışılması gerektiğini düşünüyorsun? Mesela sosyal medyada insanların daha mı aktif olması lazım, işini bilenlerin?
Tabii insanların kafasındaki çekinceler, soru işaretleri farklı. Sosyal medyada çekincesi olanları bazen trollerden ayırmak çok zor. İlgi çekmek isteyen bir sürü insan için de çok güzel bir araç oldu. Kimsenin umurunda olmayan ya da fazla bir platformu olmayan bir sürü insana acayip bir platform verdi. Böyle konuyla hiç alakası olmadığı halde böyle yüz binlerce takipçi toplayıp sansasyonel şeyler falan yayarak çıkan bir sürü hesap var. Göya beyin cerrahıymış Amerika'da. Ya adamın ismini Google'dan aratıyorsun. Adam doktor bile değil. Hiçbir kaydı yok doktor olduğuna. Ama beyin cerrahıyım diye geziyor ve anormal bir takipçi kitlesi var. Sizin doktor olduğunuzla ilişkin hiçbir şey yok filan deyince de şey diyor böyle, efendim Amerikan hükümetinin çok gizli ordusunda eğitim almış, onun için hiçbir kaydı yokmuş filan diye. Ya benim burada hava kuvvetlerinde özel operasyonlarda pilot doktor olarak çalışmış arkadaşım var. Google'da aratıyorsun, her yerde ne eğitim aldı, hangi üniversiteyi bitirdi, her şeyi çıkıyor. Bu arkadaş Türk, Amerika'da yaşıyor, göya çok gizli işlerde çalışmış. Ya böyle insanlara platform verdi tabii pandemi. Ama sosyal medyanın bu salgında pozitif etkilerinin de olduğunu düşünüyorum. Mesela bir konunun uzmanlarından sosyal medyaya giren, daha önce hiç alakası olmadığı halde hakikaten insanları bilgilendirmek için giren çok insan oldu. Okul arkadaşım var bir tane. Twitter'da hemen hemen hiç yok gibi bir şeydi. Yoğun bakım uzmanı, profesör doktor. Dünyadaki en sakin insanlardan bir tanesidir. Her gün böyle aşı karşıtlarının sorularına ya da işte aşı çekimserlerine diyeyim. Karşıtlar pek fikir değiştirmiyorlar çünkü. Yani bu tip insanları sosyal medyaya çekti bu süreç. O açıdan güzel. Olumlu olmaya çalışıyorum. Arada umudumu kaybediyorum doğrusu. Bazen şey yapıyorum. Abi bırakacağım bu Twitter'ı. Domates yetiştireceğim falan moduna giriyorum bazen. Sonra böyle sakin düşününce ya aslında o kadar insan yok böyle düşünen.
Ya şöyle ilginç bir şey de var. Patreon'dan bir soru gelmiş mesela. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Rusya'dan ve Çin'den sosyal medya trolleri organize olarak batıdaki iç tartışmaları harlıyor demiş. Yani felç etmeye çalışıyorlar. Bunu nasıl anlayabiliriz, tam olarak ölçebiliriz onu da bilmiyorum ama hiçbir mücadele yolu yok bunda.
Ya zaten o konuda bayağı bir istatistik falan da yayınladılar. Galiba Amerika'da onun bir çalışmasını yaptılar. Covid'den önce hani normal aşı karşıtlığıyla ilgili bile. Hesapların çok büyük bir kısmının troll hesaplar olduğu biliniyor yani. Her şey artık sosyal medya savaşları haline geldi ya, işte bu Oxford Analytics'te falan da gördük. Yani sırf aşıyla ilgili olmak zorunda değil yani. Sadece hani orada bir kargaşa yaratmak bile bir sürü güruhların işine gelen şeyler. Yani onun için bu troll farmlarını bayağı olası görüyorum ben.
Belki görmüşsündür, bir makale paylaşmıştım. Aşı karşıtlarının sosyal medyadaki davranışlarını incelemişler. Kontrol gruplarıyla karşılaştırıyorlar. Yani 3 grup var. Aşı karşıtı, aşı yanlısı olarak tanımlanabilecek hesaplar ve kontrol grubu. Hani ikisine de girmeyen nötr grup. Karşıt denilen tarafta orijinal içerik çok az, çok daha fazla retweet var ve 13 kat mı 15 kat mı daha fazla cevap veriyorlar. Belirttiğin o seslerinin daha çok çıkıyor olması, daha çok göze çarpıyor olması da daha makul bu analize bakınca.
Valla ben kendimce şöyle bir çözüm buldum. Şu son 6 aya kadar süper nadir insan bloklayan bir insandım. Ama şu son 6 aydır blok kraliçesi olmuş durumdayım. Çünkü ne zaman aşıyla ilgili bir şey yazsa altına 3 gün önce açılmış kullanıcı adı AO 318-827 falan olan böyle profil resmi olmayan bir Twitter hesabı geliyor. Bakıyorsun 3 takipçisi var. Süper abuk muhabbet dolu ve retweet dolu hesaplar geliyor. Ben bunlara direkt hiç sorgulamadan çat çat çat çat bloku basıyorum.
Konuşmadığımız bir konu kaldı, atlamışım, benim sormak istediğim sana. Aşılı olmayanların bu hastanelerdeki öncelik sırası muhabbeti. Acil demeyeceğin birçok ameliyat erteleniyor olabilir. Ve diyelim ki bu ertelenen ameliyatlar yüzünden milyonlarca insanla çarparsan belki 1000 tane, 2000 tanesinin kanseri biraz daha geç teşhis edilecek. Belki o ameliyat yapılmadığı için başka bir komplikasyon olacak. En sonuçta bilmediğim bir sürü uzun vade etkisi var bu ertelemelerin. Şöyle diyebilir miyiz? Yani hastane herkese açık. Ama normal biri geldiğinde seni şutlayacağız kardeşim, yani sen kapasite olduğu sürece buradasın. Böyle tartışmalar dönüyor mu yani?
Zaten bu tıpta hep olan bir konuydu. Diyelim ki senin 3 tane yoğun bakım yatağın var. Covid öncesi zamanda konuşalım, tamam mı? Yoğun bakım yataklarından bir tanesine 30 sene boyunca günde 3 paket sigara içmiş, akciğer kanseri olmuş, beyin metastazı olmuş, gelmiş o yatıyor. İşte ikincisinde diyelim ki süper kilolu, şekerine hiç bakmamış, sabah akşam balları, nutellaları götürmüş, diyabet komasında adam yatıyor. 2 yatağın olsun. 3. işini uyduramayacağım. Üşendim. Orada bir tane trafik kazası geldi. Yayaya araba çarpmış. Yaya dağılmış. Biz hiçbir zaman 3. kişi gelince ya bunun elinde değildi bu hastalığa yakalanması. Ama bu ikisinin kendi bok yemeleri. Biz bunları çıkartalım, bu adamı yatıralım demedik.
Tam yatırıyorlar, ondan sonra kazada alkollü olduğu ortaya çıkıyor testlerde. Ondan sonra geri alacaklar yataktan falan. Onu da pek sonu gelmez.
Doktorlar Judge Dredd değil böyle. Hani insanları hayatları içinde yaptıkları seçimleri yargılama görevini doktorlara vermek doğru bir şey değil. Zaten aslında bence bunun için de aşılanmak toplumsal olarak çok önemli. Çünkü aşılanmadığı için o yatağı kullanan kişi başka birinin ölümüne neden olduğunu da bilmeli yani. Geçen bir tane haber vardı. Veteran Hospital'da burada Amerika'da adamcağız safra kesesi taşı nedeniyle acil ameliyat olması gerekmiş. Ama gittiği hastanedeki bütün yataklar dolu, adam öldü. Benim sinir olduğum muhabbet bireysel özgürlük deyince sanki benim her şeyi yapmaya özgürlüğüm var. Kararlarımı ben veririm, bütün sonuçlarına da katlanırım. Gerçek hayatta öyle olmuyor. Hastaneye geldiğin zaman senin verdiğin o kararların sonuçlarına sen, başkası, orada hastanede bekleyen adam ya da senden sonra hastaneye gelecek adam da katlanıyor. Onun için ben buna böyle şey diyorum, libertaryancılık oynamak. Şimdi gerçek libertaryanlık mesela şöyle olması lazım ki burada Oregon'da falan böyle aşırı libertaryan ortamlar var, oralarda var. Diyelim ki itfaiyelik üyeliğe bağlı. Eğer sen para verenlerden birisen itfaiye bakıyor, aa falanca evde yaygın var, bu bizim üyemiz diyor, geliyor senin evini söndürüyor. Ha üyemiz değilse gene geliyor, eğer yanındaki ev üyesiyse oraya yangın atlayana kadar müdahale etmiyor, atlarsa yandaki eve müdahale ediyor, senin evin yanıyor bitiyor. Şimdi gerçek libertaryanlık böyle olur. Seçim yaparsın, o seçimin sonuçlarına da katlanırsın ve o seçimi yaptığın için sana sağlanacak hizmetlerin hepsinden de feragat edersin.
Yani şöyle zor bir durum var. Libertaryen olabilirsin, belki çok prensipli olarak o hastaneye de gelmezsin normalde. Ama öyle bir sistemde yaşıyoruz ki adam vergi vermek zorunda. Ben libertaryenim ama vergiyi zorla alıyorlar ve bu hastaneye harcıyorlar. Dolayısıyla benim bu hastaneye gitme hakkım var. Gerçek libertaryen şöyle davranır diyebilmen için hakikaten öyle bir sistemde yaşaman lazım, vergi vermediğin.
Dediğin çok doğru. Bunların hepsi çok hızlı olan şeyler. Onun için adaptasyonu çok zor zaten. Ama doğru yani, katılıyorum dediğine. Mesela Delta Havayolları'nın bir tane uygulaması vardı. Çalışanlarına şey demiş. Aşı olmak istemiyorsanız sağlık sigortanızı da %20 arttırıyorum demiş. Yoğun bakıma düşme ihtimali daha çok, hastalanma ihtimali daha çok. Yani o parayı niçin aşı olan insanlar yüklensinler? Sen o zaman daha çok prim öde. Ve eminim ki bu aşı oranlarını arttıracak bir şey. Yani aşı oranlarını ben bu tip şekilde arttırılması gerektiğini düşünüyorum zaten. O görevi doktora veya hastaneye yüklemek aşırı bir vicdani sorumluluk ve doğru bir şey değil bence. Sağlık çalışanı olarak bunu yapmamak üzerine eğitim alıyorsun. Düşünsene, adam ameliyata giriyor, üstünde svastika dövmesi var. Zenci cerrah onu ameliyat ediyor yani. Seçime bağladığın zaman sağlık sistemi öyle bir patlar ki yani başka konularda da. Çünkü herkesin politik hayat görüşleri, dünya görüşleri var. Yani insanlar ona göre yargılamaya başladığın zaman, ki ister istemez zaten farkında olmadığımız biaslarla bunu yaptığımız zamanlar da oluyordur. Hani zaten doktor olarak senin görevin onları kontrol altına almak. Bir de onu daha çok destek etmek insanlara doğru bir şey değil yani.
Pandemi ne zaman bitecek? Yani ne demek pandemi? Çünkü ana akım görüş bu virüsün kökünün kazınmayacağı yönünde.
Tabii başka varyantlar çıkabilir ama sonuçta hiç tanımadığımız bir virüs olmayacak. Zaten artık aşı teknolojisini de biliyoruz. Ne bileyim, 2 yılda bir olur. Belki de hiç gerekmez. Belki aşılar hep koruyacak bütün varyasyona karşı, bilmiyoruz. Ama herkes bir şekilde ya bu virüsle ya aşıyla muhatap olduktan sonra bir baz antikor seviyesine ulaştığı zaman bence vakaların düşmeye başladığını göreceğiz. Zaten 1918 İspanyol gribinde de böyle olmuş. İşte başka diğer salgınlarda da böyle olmuş. Pandemiler bir şekilde bitiyorlar. Sonra endemilere kalıyor iş. Pandemi geçtikten sonra, çünkü yeni bebekler doğmaya devam ediyor. Bu virüsle karşılaşmayan, aşılanmayan insanların oluştuğu ceplerde belli salgınlar olmaya başlayacak. Öyle bir geçiş yapacağımızı düşünüyorum ben şahsen. Yanılırsam derim ki yanılmışım.
Görelim bakalım. Tamam, o zaman çok teşekkürler Işıl.
Ben teşekkür ederim. Güzel sohbet oldu ya. Seninle konuşmayı çok istiyordum zaten.
Bil mukabele mirim diyerek bitirebilmeyi isterdim ama her zamanki gibi muhabbeti sonlandırmayı beceremedim. Buradan tekrar teşekkür edeyim. Zira Işıl'la 2 saatten uzun konuştuk. Bana o kadar dayanmak zor iş. Bu son monoloğumu da aklıma sonradan gelen bazı düşünceleri kısa kısa paylaşmaya ayırdım. Kaydın başında bir anketten bahsetmiştim hatırlarsanız. Geçenlerde başka bir ankette şöyle sormuştum. Türkiye'deki maske politikasını takip etmiyorum ama konuya baktığınız çerçeveyi merak ediyorum. Sizce bu öncelikli olarak devlet-birey ilişkisi meselesi mi, bilimsel otoriteye güven meselesi mi, yoksa sosyal uyum ve çevrenizdekilere karşı sorumluluk meselesi mi? Katılımcıların yarısından fazlası sosyal uyum sorumluluk seçeneğini seçtiler. Bu aslen bilimsel otoritelere güven meselesi diyense %30'du. Devlet-birey ilişkileri merceğinden bakanlarsa %15. Bunlardan illa biri olacak diye bir şey yok tabii. Hepsi aynı anda etkilidir ama konuya yaklaşımınızda en çok etkisi olan kıstas hangisi? Onu merak etmiştim ben. Belli bir doğru cevabı olduğunu da düşünmüyorum. Mesela benim normal yatkınlığım sosyal uyum ve yakınımdakilere karşı sorumluluk. Maskenin koruyuculuğu çok az bile olsa bana külfeti az. O yüzden zayıf bünyeli birine bir ihtimal faydası olur diye bu ufak zahmeti çekmeyi makul buluyorum. Ama mesela yaşadığım yerde illa sokakta da takacaksınız, her yerde takacaksınız derlerse bunu makul bulmam. O zaman bu olaya devlet otoritesi penceresinden bakmaya yeltenirim. Yani otoritelere olan gıcıklığım yakınımdakilere karşı sorumluluğumu ezebilir. Bu iş değişken, dinamik bir iş. Şimdi geriye bakıyorum da bu pandemi ilk başladığında biraz tırsmıştık. Bizimki hamileydi. En önemli etken oydu. Alışveriş torbalarını bile dezenfekte ettim bir iki kere. Sonra dedim ki ulan bu iş olacak gibi değil. Her gün her gün bunu mu yapacağız? Saldık biraz. Kısa bir tam kapanma dönemi geçirdik o aralar. Ama o dönemde bile her gün dışarı çıkabiliyorduk. Spor istisnası vardı. Zaten parkları, bahçeleri insanlara kapatan bir halk sağlığı girişimini de anlamıyorum. Biz daha sonra hızlı bir aşılanma dönemi geçirdik ve epey bir süre hayat normale döndü. Neredeyse hiç Covid yokmuş gibi yaşadık aylarca. Toplu taşımada bile maske zorunlu değildi. Fakat aşılanma oranı %60 sınırında kaldı. Varyantlar da yayıldı o arada. Şimdi tekrar bazı kısıtlamalar var tabii. Ama zaten ben evden pek çıkamadığım için etkilenmiyorum. Gerçekten çocuk yapmak için harika bir dönem oldu bu. Zaten tam kapanma diye bir şeyin de gerçekten olmadığını, olamayacağını anlamış olduk. Yani öyle bir şey yapalım diyorlar. Ondan sonra o kadar çok istisna sayıyorlar ki onları topladığın zaman kapanmaya tabi olanlar azınlıkta kalıyorlar. Her halükarda bu mümkün olabilse bile her kapanma için daha fazla, giderek daha fazla siyasi kredi gerekiyor. O da kalmadı çoğu yerde. Aşı pasaportu meselesi bu konuya göbekten bağlı tabii. Çünkü bugün geçen sene mevcut olmayan bir seçenek var. Sadece aşısızlara kapanma. Avusturya ve Almanya bunun hafif bir versiyonuna geçen ay başladılar. Aşısızlar dışarı çıkabiliyorlar gerçi de. Çoğu kamusal alana giremiyorlar. Öte yandan Endonezya'nın başkentinde çok daha katı bir versiyonu var. Hiç çıkamıyorlar okuduğum kadarıyla. Bu politikaların etkinliğini de vaka sayılarına bakarak ölçmenin mümkün olduğunu hiç sanmıyorum. Hele ki omikron bu kadar bulaşıcıyken. Şimdi baktım her hafta ayrı bir araştırma grubundan yeni haberler gelmiş. Fransız bir gruba göre mesela Delta'ya kıyasla 2 kat daha bulaşıcıymış bu. Danimarkalı bir gruba göre aşılılar arasında 2.7 ila 3.7 kat daha hızlı yayılıyormuş. Aşısızlara kıyasla değil, Delta'ya kıyasla. Falan fişmekan, ararsanız bulursunuz. Ben de linkledim bunları. Sonuçta bana göre bu pasaport uygulamalarının asıl etkisi bulaşıcılığı önlemekten çok daha fazla insanı aşılanmaya ikna etmek. Yani adı pasaport ama aslında bir teşvik. Richard Taylor'ın deyimiyle nudge, ittirme yani. Ama böyle çaktırmadan da ittirme değil, bayağı göstere göstere sopayla ittiriyorsun. Buna alternatif olarak bazı yerlerde aşılı olmayan yaşlılara para cezası varmış. Ceza demeyelim de hizmet bedeli diyelim. Öyle pazarlıyorlar. Aynı sigara vergisi gibi aslında. Sağlık sistemini meşgul etme ihtimalin artıyorsa onun bedelini ekstra vergi olarak ödeyeceksin. Mantık bu. Tabii sosyal sağlık sistemlerinin standart olduğu bir dönemde yaşıyoruz. O yüzden de her koyun kendi bacağından asılamıyor. Böyle hibrit çözümler gerekiyor. Yani biraz zorlama, biraz ekonomik teşvik. Ben asıl şunu gerçekten çok merak ediyorum. Işıl'a sormayı unuttuğum için pişmanım, bari size sorayım. Bu hastalığın öldürme oranı veya yoğun bakıma düşürme oranı biraz farklı olsaydı insanların tutumları nasıl değişirdi? Öyle Ebola gibi değil tabii de mesela şimdikinden %50 daha yüksek olsaydı veya 2 kat daha yüksek olsaydı ölüm oranı, saflarda herhangi bir değişikliğe sebep olur muydu? Hem kişilerin yaklaşımı açısından hem de sosyal uygulamalar açısından merak ediyorum bunu. Bence iki kat fark bile şimdikinden pek farklı sonuçlara yol açmazdı. Hatta kutuplaşmayı daha da arttırırdı diye düşünüyorum. Mesela ben bugün toplu taşımada maske takıyorum. Takmayanaysa cık cık etmiyorum. Ama biraz daha öldürücü bir versiyonunda hastalığın. Cık cık edenlerden biri de ben olabilirdim. Hatta biraz daha yüksek olsa cık cık etmenin yerini başka şeyler de alabilirdi. Bu da o diğer insanları kabuklarına çekilmeye daha çok zorlardı. İçinde yaşadığımız paralel evrenlerde iyice birbirlerinden ayrılmış olurlardı. Kırılma noktası nedir acaba? İki kat değil de iyice abartalım. Üç kat, dört kat daha öldürücü olsa mesela. O zaman da o uzaklaşan paralel evrenler bence tekrar yakınlaşmaya başlarlardı. Fikir ayrılıkları azalırdı. Çünkü bu sefer herkes kişisel olarak bunu tecrübe ediyor. Herkesin ailesinde bir ölü oluyor, bir yoğun bakım hastası oluyor. Ortak düşman bizi aynı gerçeklikte yaşamaya zorluyor. Şundan eminim ama bulaşıcılığı ve genel ölüm oranı aynı olan bir versiyonunu düşünün. Tek fark yaş gruplarının etkilenme biçimi ters olsun. Yani en çok çocukları etkileyen bir hastalık olsun. O zaman çok daha katı önlemlere hazır olurdu insanlar. O yüzden de bu işlere pek ideolojik bakmamak lazım. Evet fularsızlar, bu noktaya kadar dayandıysanız zaten siz her türlü varyanta da dayanırsınız, merak etmeyin. Işıl'la yaptığımız röportajın tamamını Patreon'a koyacağım. Hani ham versiyonu demeyeyim de görece az editlenmiş versiyonu diyeyim. Bu kime yarar sağlayacak bilmiyorum. Belki aranızda podcast işine başlamak isteyen vardır. İki versiyonu karşılaştırarak bir fikir edinebilir ne kadar iş gerektiğine dair. Yani bu davaya gireceklerse kan, ter ve gözyaşına razı olsunlar. Kıdemli patronlarımdan yaklaşık 20 tanesine teker teker teşekkür edeceğim şimdi. Kalanlara da daha sonra. Her zamanki gibi bu okumalar copy paste değil, alın teri. Murmur, hoş geldin, sefa getirdin. Mert İnal, Zerrin E, Uğur Aladinler, Atlas Pera, Elif Koca Taşkın, Barbaros Can Konar, Emre Ersoy, Deniz Soyuer, Emine Küçükbenli, Bora Demiralan, Ömür Uluaşk, Demet Sina Hakman, Korhan Kaftanoğlu, Öner Can Yıldız, Semih Kavaklıoğlu, Ahmet, Eyüp Yavuz, Aras Erekul ve Uğur Göktolga. Sağ olun, var olun. Diğer patronlara da sonraki bölümlerde geleceğiz. Sonraki bölüm dedim. Önümüzde iki tane var. Bir tanesi spor ekonomisi hakkında. Bir diğeri de Umut Yıldız'la geçen hafta yaptığım bir astronomi muhabbeti. Yakında görürsünüz.
Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısı olan Hayvel ile terapi yolculuğuna başla, kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.